İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir programda daha hep birlikteyiz. Bu akşam Sayın Altuğ Berker var konuğumuz. Hoş geldiniz Altuğ Bey.
Hoş bulduk Oktay Bey.
Bugün inşallah Bediüzzaman Üstad Said Nursi'nin 13. asrın müceddidi olan büyük İslam alimi, son 1000 yılın büyük İslam alimi Said Nursi'nin izahlarından bahsedelim. Onu ayıralım. Ne dersiniz Altuğ Bey?
Çok güzel olur. Teşekkür ederim. Öncelikle ahir zaman kavramının üstünde çok kısaca durmak gerekirse ahir zaman yani dünyanın kıyamete yakın son zamanını kasteden bir tabir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediği İslam'ın güzel Kur'an ahlakının dünya üzerinde yaşanacağı ve hakim olacağı dünyaya hakim olacağı bu ahlakın İslam ahlakının hakim olacağı dönem kastediliyor. Bu dönem aslında diğer semavi dinlerde de altın çağı olarak adlandırılan bir dönem. Tevrat'ta, İncil'de hep müjdelenen, diğer din mensuplarının beklediği de bir dönem olan altın çağı kastediliyor. Ahir zaman tabiriyle. Dolayısıyla ahir zaman Müslümanlar için çok önemli bir dönem. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemi müjdelemiş. Detaylarıyla anlatmış. Bu dönemde neler olacağı. Önce karışıklıklar, bozgunluklar, ahlakın düşmesi, insanların imandan geri kalması gibi alametleri beliren ahir zamanın. Daha sonradan Hazreti Mehdi ile kendi soyundan olduğunu müjdelediği Hazreti Mehdi'nin yani hidayet veren, hidayete vesile olan kişi olan Hazreti Mehdi vesilesiyle yeryüzüne İslam ahlakının hakim olacağı dönemi Peygamber Efendimiz bize müjdelemiş.
İnşallah.
Biz Müslümanların da önemli bir vazifesidir. Yani bu dönemi diğer Müslümanlara müjdelemek bizim için önemli bir vazifedir. Ve her Müslümanın üzerine de güzel bir vazifedir. Müjdeleşmek, İslam ahlakının yaygınlaştığı, yani savaşların barışa döndüğü, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün, muhabbetin, dostluğun hakim olduğu, şu anda bütün insanların ihtiyacı olan bu ahlakın yayılmasının her Müslümanın isteyeceği şüphesiz. Dolayısıyla bu dönemin her Müslümanca birbirine müjdelenmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız da inşallah odur. Hazreti Mehdi'den bahsederken de anlattığımız bu ahlaka yeryüzüne yayılmasına, yerleşmesine vesile olacak Peygamber Efendimiz'in soyundan olan sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir kişinin müjdelenmesi ve onun vesilesiyle yaşanacak güzelliklerin anlatılmasıdır.
Evet, tabii hocamız zaten bahsetti. Kur'an'da da İslam'ın hakim olması için çalışmak, çabalamak farz. Allah'ın emri zaten bu. Değil mi? Dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar diyor Allah. Mücadele edin diyor. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar. Bunlar şu anda var mı? Var. Demek ki İslam'ın hakim olması için herkesin gayret etmesi farz olmuş oluyor. Tabii. Dolayısıyla İslam hakimiyetinin, İslam ahlakının çalışması için çabalayan bir insan tabii ki Mehdi'ye zemin hazırlamak için, yardımcı olmak için mutlaka çabalaması gerekiyor. Zaten bu da Peygamberimizin emrettiği bir şey. Karda sürünerek dahi olsa Hazreti Mehdi'ye gidiniz diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla zaten bu çok büyük bir şevkle, istekle yapılacak ve Allah'ın emrettiği bir emir.
Tabii.
Çok da büyük bir güzellik dediğiniz gibi çok büyük müjdeler taşıyor çünkü. Tabii ki yani İslam'ın ahlakı dünya yeryüzüne hakim olsun, niye savaşlar olsun, niye 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, komünizm, faşizm, anarşizm, terörizm olsun yeryüzünde. Bunların hepsi kalktığında zaten güzel ahlak, adalet, mutluluk, sevgi, şefkat, barış ortamı hakim olacak. Savaşlar olmayacak, silahlar kalkacak inşallah. Bunlar hadislerde çok detaylı olarak tarif edilmiş. Evet. İnsanlar kardeşlik içinde yaşayacaklar. Bilimde, sanayide, teknolojide muazzam bir ilerleme yaşanacak. Altın çağdan bahsettiniz mesela böyle bu dönemde. Ve Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın da nuzulüyle yani gelmesiyle birlikte bütün dünyada İslam ahlakının hakim olduğu ve sonunda da inşallah Hazreti İsa'nın da gelişiyle birlikte İslam'ın tek din haline geleceği, bütün dünyada kabul edilen tek din haline geleceği bildiriliyor.
İnşallah. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri herkesin de bildiği gibi Hicri 13. yüzyılın müceddididir.
Evet.
Şu an Hicri 1400'lü yılların içindeyiz, 1430'dayız. 1400 yılında Hazreti Mehdi'nin çıkacağını müjdeliyor Bediüzzaman Hazretleri. Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanarak. her yüzyıl bir müceddit geldiğinden bahsediyor Bediüzzaman Hazretleri. Bütün Müslümanlar bunu bilir. Hatta şuradan bir alıntı olarak size bahsedeyim.
Bende hazır var herhalde, buldun mu?
Evet. Şöyle diyor Emir Dalaykası sayfa 260'ta. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Yani her asırda, her yüzyılda bir müceddit geldiğini Bediüzzaman Hazretleri söylüyor Peygamber Efendimiz'in hadisine dayanarak. Kendisi de genelin kabulüyle Hicri 13. yüzyılın müceddidir. Zaten onu kendisi de ifade ediyor. Ya ben 13. asrın minaresinin başında durmuşum diyor ve bunu ifade ediyor. O asrın müceddidi olduğunu bahsediyor. 12. yüzyılın da Hazreti Mevlana Halid-i Bağdadi bu mücedditlik görevini yapmıştır diyor. 14. yüzyılda da bir müceddit olması gerekiyor. Şu an o yüzyılın içindeyiz. O müceddit kim? İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin en büyük müceddit dediği beklenen Büyük Mehdi.
İnşallah.
14. asır onun asrı inşallah. Ve Bediüzzaman'ın tabiriyle de 1500'lü yıllarda Hicri kıyametin kopmasına işaret etmiş Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla son yüzyılın içindeyiz ve bu yüzyılın müceddidi de müjdelenen, Peygamber Efendimiz'in müjdelediği Hazreti Mehdi'dir.
Evet.
Üstad Bediüzzaman'a tabii Hazreti Mehdi hakkında çok sorular soruyorlar, talebeleri evet. Özellikle. Tabii kendisi de müceddit olduğu için ve harika bir şahıs olduğu için. Yani iman dolu, hayatıyla kendini ispat etmiş, 30 yıl boyunca cezaevlerinde geçirmiş, suçsuz bir şey olmamasına rağmen haliyle bir çile olarak, bir güzellik olarak 80 küsur yaşına kadar yaşamış ve hayatın her dakikasını İslam ahlakının tebliğiyle geçirmiş ve hakikaten dünyada çok büyük bir etkisi olan büyük bir müceddit. Sayın Adnan Oktar da kendisini çok övgüyle, sevgiyle, muhabbetle ve yücelterek evet. Kendisini bahsettiği malum zaten röportajlarından, kitaplarından. Dolayısıyla Hazreti Mehdi hakkında bize en iyi bilgiyi verecek kişi Bediüzzaman olmuş şimdiye kadarki olan eserlerde. Sayın Adnan Oktar'ın da bu konuda yıllardır anlatımları, kitapları bu anlatımların tabii çok üstünde, çok geniş ve dünya çapında anlaşılmasına vesile oldu. Ondan evvel de Hazreti Mehdi hakkında kendisine tabii çok sorular sorulmuş. Bediüzzaman Hazretleri de bunlara cevaplar vermiş. Hatta kendisine de hüsnü zan edilmiş. Tabii müceddit olmasından dolayı talebeleri ona da hüsnü zan etmişler. Kendisi öyle olmadığını birçok izahla kitaplarına da almış. Mesela şu anda Emir Dalaykası elimde ve baskısı da 1959. Yani Üstad Hazretleri vefat etmeden bir yıl evvel basılmış. Kendisini kontrolünden geçen kitaplar hepsi bunlar. Oradan okuyayım. Mehdi, onun üç büyük vazifesi olacak diyor. Mehdi için Bediüzzaman Hazretleri. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla, yani saldırmalarıyla ve maddiyun ve tabiyun taunu, materyalizm ve Darwinizm
evet.
Hastalığı beşer içinde intişar etmesiyle, insanlığın içinde yayılmasıyla her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesi budur diyor Üstad. Şimdi
yani imanın kurtulması için tam da susturulması gerekiyor. Onu da
evet.
İşaret etmiş oluyor.
Şimdi fen ve felsefenin tasallutuyla teker teker incelersek, fen ve felsefe yani bilim ve felsefenin saldırıları özellikle tabii ki bilim daha evvelden beri geliyor ama özellikle çağımızda son dönemlerde özellikle Üstad'ın vefatından 1960'tan sonra fen ve felsefenin hücumları daha çok arttı. Yani fende, ilimde gelişmeler daha çok oldu. İşte televizyon, her gün kullandığımız teknolojik aletleri düşünürsek, cep telefonları, işte uzay çağı, genetik biyoloji bilimleri, değil mi? Elektron evet. Mikroskopları, yani bilimin kendi içinde de büyük bir kademe aşıldı. Özellikle son 40-50 yıldan beri. Ve o felsefenin de etkisi, özür dilerim evet. Sözünüzü böldüm ama, felsefenin de etkisi o şekilde oldu. Özellikle 70'lerden sonra, 1970'lerden sonra, materyalist, ateist, nihilist, böyle Darwinist akımlar dünyada çok fazla yaygınlaştı. İşte o 68 gençliği olayları, ülkemize 70'lerde sirayet etmesi ve solun ve Marksizmin, diyalektik felsefenin hakimiyeti, özellikle o 68 gençliği denen o jenerasyon üstünde çok büyük etkisi oldu. Ve ülkemizde o 1980'lere kadar geldi. Hatta siyasi eğilimlere kadar gitti. Belli müdahalelerle o akımlar önlendi, o zararlı akımlar.
Tabii şu çok önemli. Yani bilimi çarpıtarak güya kendilerini destekliyormuş gibi kullandılar. Halbuki biliyoruz ki bilim tam tersine Darwinizmi ortadan kaldırıyor zaten. Yani bilimde büyük ilerlemeler oldu. Fakat onu çarpıttıkları için güya onu kendi lehlerineymiş gibi kullanmaya kalktılar. Yani o kullanılmış oldu orada.
Evet.
Değil mi? O çok önemli. Yoksa bilim tabii ki Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Darwinizm materyalizmi yerle bir ediyor. Big Bang var, materyalizmi ortadan kaldırıyor. Bütün diyor evren yoktan var olmuştur. Onu kanıtlıyor zaten Kur'an'da bildirildiği gibi. Bu doğadaki tasarım, ondan sonra canlılardaki tasarım ve bilgi, akıl almaz sistemleri Allah'ın varlığını kesin olarak kanıtlıyor. Paleontoloji öyle. Fosillerin yeryüzünde birdenbire eksik ortaya çıkması Allah'ın varlığını, ol demesiyle yarattığını kesin olarak kanıtlıyor. Genetik bilimi aynı şekilde. Muazzam bir alem var hücrenin içerisinde. Tabii ki üstün akıl tarafından yaratıldığını. Yani bütün bilim dalları, moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, fizik, astronomi, paleontoloji, mikrobiyoloji, hepsi Allah'ın yarattığını ispatlayıp bu işte fen ve tasavvufun dedikleri materyalizm ve Darwinizm zaten ortadan kaldırıyor.
Evet. Evet. Bunun etkisi, yani bu materyalizm ve Darwinizmin etkisi tabii ki eskilerden beri dönen, 150 yıldan beri süre gelen bir teori, ama özellikle 1960'lardan 70'lerden sonra, yani Üstad Hazretleri'nin vefatından sonra günümüze kadar olan etkisi çok büyük oldu. Yani siyasi akımların, gençliğin üzerinde de bu felsefenin yaşam şekli şeklinde, yani bakın insanlığın içinde gelişmesiyle diyor Üstad. Bu zamanlarda çok gelişti. Yani Üstad'ın vefatından sonra çok gelişti. Her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyum fikrini, yani materyalizmi, Darwinizm fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Burada tam susturacak terimi de çok önemli. Çünkü o dönemde mesela Üstad Hazretleri Darwinizm üzerinde pek durmuyor. Sadece mantığını, işte evet, tabiat risalesinde, yani bu tabiatın bunu yapamayacağını, tabiatın yapılmış bir şey olduğunu doğanın açıklayarak kısaca geçiyor. Ama o zamandan işte dediğimiz gibi o felsefelerin etkisi kendisinden sonra da çok geliştiği için bu felsefelerin etkisinin susmadığı o dönemde aşikar. Bugün günümüze kadar geldi, 80'lere kadar geldi. 80'lerden sonra Sayın Adnan Oktar'ın üstün faaliyetleri neticesinde, yani 30 yıla yakın bir bilimsel çalışma bunlar.
Evet.
Değil mi? Özellikle
tam 30 yıl.
Tabii kendi kitapları, binlerce sayfa bu konunun üzerinde durması, Fahri Başkanlığı'nın yaptığı vakıfların 3000'in üzerinde bu konuda konferans vermesi, yurt dışında siz daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah.
Yabancı ülkelerde
tabii
bu konuda
binlerce, yurt içinde,
kaç
yurt
konferans
dışında,
verdiniz.
Evet.
Dolayısıyla ancak şu dönemde 2000'li yıllarda bu felsefelerin, Darwinizmin, materyalizmin, ateizmi şu anda tam susma durumuna geldi.
Evet.
Bundan evvel öyle değildi. Yani 60'larda, 70'lerde, 80'lerde bilakis çok büyük etkilere sahipti.
71'lerde tam hakimdi.
Zahiren, evet, evet. Dolayısıyla Mehdi'nin ilk vazifesi olarak tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Yani iman kurtarılması. Bu çok önemli bir vazife ve Üstad bunu birinci derecede önemsiyor. Ehli imanı dalaletten muhafaza etmek, Müslümanları sapkınlıktan korumak ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ile meşguliyeti gerektirdiğinden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade etmez. Evet, yani bu çok araştırmalar gerektiren ve hakikaten çok vakit harcanması gereken bir çalışmadır diyor Üstad. Yani bu felsefeleri susturmak, buna karşı bilimsel faaliyetlerde bulunmak, bizzat kendisinin vaktinin Hazreti Mehdi'nin yetmeyeceğini söylüyor. Çünkü çok araştırmalar gerekir ve bu da çok vakit alır.
Evet, diyor. Ama Hazreti Mehdi'nin de ne kadar büyük bir meşguliyetin içerisinde olduğunu anlıyoruz,
evet,
buradan da.
Evet, çünkü diyor zaten Hilafet-i Muhammediye, yani Peygamber Efendimiz'in halifesi olması, hem soyundan olması ve onun da Müslümanların lideri, halifesi, manevi şey olması itibariyle bu yöndeki saltanatı diyor, onun ile iştigale meşgul olmaya, vakit ayırmaya vakit bırakmıyor diyor. İlgilenince çok konular olduğunu söylüyor yani. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat, o taifenin, o grubun uzun tasdikatı ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Yani araştırmalar, bilimsel araştırmaların toplandığı o bilimsel gruplardan bahsediyor. Yani bilim adamlarından bahsediyor.
Evet. Onların, yani yapılmış şeyleri derleme evet. Eserler hazırlayacak anlamında evet. Geliyor.
Evet. O eserler hazır bir program olarak kullanılacak diyor. Onların evet. İman hakikatine döndürülmesi. Mesela bir hücreni bilim adamları inceliyor. Hücrenin içindeki o kompleks yapıları ortaya evet. Çıkartıyor. İşte Golgi cisimciğini, hücre zarını, mitokondrilerin ne kadar olağanüstü faaliyetlerde bulundukları, yani bir bilim adamından daha akıllıca ve muntazam hatasız iş yaptıklarını bilim adamları ortaya çıkartıyor. Evet. İşte Hazreti Mehdi bu bilgiyi Kur'an'ın ışığında Allah'ın varlığının bir delili olarak bilimle birlikte kullanıyor. Evet. İşte bu diyor Allah'ın varlığını ispat eden önemli bir iman hakikatidir diyor. Evet, bunu tam bu felsefeyi susturacak tarzda en iyi şekilde o bilgiyi kullanma sanatı, becerisi, hikmeti ve şeyini gösteriyor Hazreti Mehdi bu araştırmalar inşallah. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yani bu görevin dayandığı kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir. İşte bu vazifeyi yaparken diyor talebelerinden bahsediyor. Yani ihlas, yani sadece samimi olan, sadece Allah rızası için onu yapan, sadakat, sadık olan, birbirlerini seven sadık olan ve tesanüt, dayanışma özelliklerine tam sahip olan bir kısım talebelerdir evet. Diyor. Kendi Mehdi o talebelerinde bu araştırmaları yapıp bunları ortaya koyarken talebelerinden bu talebelerinin istifade edeceğini söylüyor. Ne kadar da az olsalar, az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Sayıları azdır diyor ama hak, güç ellerinde oldukları için doğru bilgi, o bilgi 3 kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin, 100 kişinin de elinde olsa milyarlarca kişinin karşısında kuvvetli olacaktır. Çünkü onu kullanmayı iyi bileceklerdir. Bir anlamda tefsiri bu şekilde.
Yani. Evet, tabii zaten bildirilen sayı hakikaten çok az. Yani 313 kişi olduğu bildiriliyor. Hem hadislerde hem de üstadın izahlarında. 6-7 milyarlık bir dünya içerisinde 313 kişi İslam'ın hakimiyetine vesile olmak için tabii çok az. Rakam olarak da çok az zaten.
Evet. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şeytandan Allah'a sığınırım. Nice azları çoklarında galebe eder, galip evet. Gelir diyor.
İnşallah.
Evet, çünkü sayı önemli değil. Eldeki hakikat ve bilgi ve doğru gerçek önemlidir. Onu da bir kişinin söylemesi bile yeterli oluyor evet, hepsine. Tabii. Çünkü fikren ve inanç olarak galip gelmiş oluyorsunuz. Tabii. Onu ortaya koyabildiğinizde.
Evet inşallah.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun ben galip geleceğim, elçilerim de diyor Allah. Yani galip gelen Allah zaten tabii. Allah zaten hocamız şunu söylemişti, çok önemli. Küfrün sistemin, yani inanmayanların olması da Allah'ın varlığının bir delili. Allah tarafından özel olarak yaratıyor. Çünkü Allah dileseydi herkese hidayete erdireceğini bildiriyor. Dolayısıyla çoğunluğun iman etmeyeceğini Allah bildiriyor zaten. Ki böylece iman edenlerin imanları sınansın diye. Allah'ın sisteminde, sünnetullahında bu şekilde inşallah. Daha önce de çünkü peygamberler, değil mi? Hazreti İbrahim tek başına büyümekti diyor. Çok evet. Az sayılar. Hazreti İsa öyle 12 tane havarisi var. Çok az sayı yine. Mehdi döneminde de az sayıda öğrencisi ve Mehdi'sini inşallah Allah dünyaya hakimiyeti veriyor inşallah.
Evet. Tabii Bediüzzaman Hazretleri kendi döneminde muazzam bir çalışma yapmış. Yani hakikaten şu anda milyonlara ulaşan onun takipçisi, o dönemde belki binlerce, yüz binlerce kişinin imanına vesile olmuş
evet.
Bir şey aslında. Tabii müceddit ne de olsa yani Allah'ın görevlendirdiği bir şahıs.
Maşallah.
İşte öylesine büyük bir şahıs, o da bu kendi çalışmaları için, o yaptığı büyük çalışmalar için biz diyor ileride gelecek o zatın, Mehdi'ye zemin ishar ediyoruz diyor. Zemin hazırlıyoruz diyor. yani o çalışmalarının ileride geleceğini söylediği Hazreti Mehdi'ye bir zemin hazırlama çalışması olduğunu söylüyor.
Evet. Gerçek sahiplerin hatta Risale-i Nur'un Mehdi ve şakitleridir diyor gerçek sahipleri.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Tabii Hazreti Mehdi burada sözü mesela tanıdığımız birçok nurcu, nur talebesi olan kardeşlerimiz ve abilerimiz var. Tabii ki kendi hayatlarını o güzel şeye vakfetmiş insanlar. Hep samimi, güzel, tabii Bediüzzaman'ı takip eden insanlar olarak. Onların Bediüzzaman'a olan sevgisi aşikar. Tabii bizim de çok çok fazla sevgimiz Bediüzzaman'a. Dolayısıyla onların Bediüzzaman'a olan hüsnü zanları, bağlılıkları, sadakatleri bizim için de çok güzel. Onlara sevgimizi, muhabbetimizi arttıran bir unsur. Onların belki bu konuda yeteri kadar Bediüzzaman gibi bu konuyu vurgulamamalarının, üstünde fazla durmamalarının bir sebebi olarak ben şöyle düşünüyorum. Bediüzzaman'ın acaba değeri azalır mı? Yani Hazreti Mehdi geldiğinde, çünkü övülen bir şahıs, Peygamber Efendimiz'in soyundan olan, Kur'an ahlakını dünyaya hakim edecek olan bir şahıs ve dolayısıyla tabii İslam ülkelerinin, bütün Müslümanların manevi lideri olacak olan, herkesin sevdiği, saydığı ve herkesin gözü önünde sevdiği, saydığı, değer verilen bir kişi olarak Hazreti Mehdi geldiğinde acaba Bediüzzaman'ın değeri düşer mi diye bir endişe taşıyor olabilirler. Yani bundan dolayı bu konunun üzerine fazla durmuyor olabilirler. Halbuki tam tersidir. Yani Hazreti Mehdi Bediüzzaman'ın en çok seven kişi olacak ve değerini o kendisi daha çok ortaya çıkaracaktır. Çünkü hem bir müceddittir, hem onun hayatı ortadadır, hem ayrı zamanda Hazreti Mehdi, birazdan onu da bahsedeceğiz, kendisine risaleleri bir program olarak hazırlayacak diyor Üstad. Ona da biraz sonra geliriz. Yani Risale-i Nur'u, Bediüzzaman'ın yazdıklarını, düşüncelerini kendi bir program olarak uygulayacak Hazreti Mehdi. Bu Hazreti Mehdi'nin Bediüzzaman'a verdiği değeri gösterir. Yani onu gerçekten çok iyi anlayan, çok seven bir kişi olarak, yani Hazreti Mehdi övülen ve dünya hakimiyetine, Kur'an ahlakının dünya hakimiyetine vesile olacak, öylesine en büyük müceddit, en büyük müçtehit dediği kişi, Bediüzzaman'a en çok değer veren kişi olacak. Ve kendi programında onu kullandığına göre, onun düşüncelerini evet. ve ondan alıntı yaptığına göre, demek ki hakikaten ona değer veriyor, fikirlerine ve şahsiyetine, kişiliğine, çalışmalarına, ne kadar değer verdiğini gösteren bir ifade Bediüzzaman ifadesi. Yani bir risaleleri Mehdi'nin program yapacak olması. Dolayısıyla Nurcu ağabeylerimizin bu konuda bir endişe duymalarına gerek yok. Hazreti Mehdi geldiğinde Bediüzzaman daha çok parlayacak. Yani ona sevgi daha da fazla artacak. Esas kıymeti, gerçeği daha çok ortaya çıkacak o dönemde.
Zaten tabii bu yani doğru da olmaz. Şu bakımdan doğru da olmaz. Allah katında zaten üstünlük takvacı olur. Onu da yalnızca Allah bilir. Yani kimse kimsenin değerini azaltıyor, arttırıyor diye bir söz konusu olmaz. Dediğin gibi yani Hazreti Mehdi Mehdi'dir. Allah ona çok büyük bir dünya hakimiyeti nasip ediyor inşallah. Hatta dediğin gibi üstad da onun piştal bir neferi olduğunu, ona zemin hazırladığını söylüyor, yardımcısı olduğunu. Risale-i Nur'un da gerçek sahipleridir diyor.
Evet.
Yani hakikaten onunla ondaki sırları ortaya, gerçek sırları, sırların tamamını ortaya çıkartacak olan kişinin de Hazreti Mehdi'nin ve öğrencilerinin olduğunu bizzat kendisi bildiriyor.
Evet.
Dolayısıyla bahsetmemek asıl şeye büyük haksızlık olur, üstada haksızlık olur. Çünkü üstad hocamız da söylemişti yani yüzlerce sayfa ahir zamanı ve Mehdi'yi anlatıyor. Ve ona zemin hazırlıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani herkesin istemesi gereken, isteyeceği bir şey bu. Evet. Hazreti Mehdi'nin çıkması böyle bir durumda en acil, en güzel, en yapılması gereken şey zaten bir an önce çıkması,
evet.
İslam'ın dünyaya hakim olması, Hazreti İsa'nın bir an önce gelmesi ve ona zemin hazırlamak zaten bir insan için olabilecek en büyük vazife, en büyük şeref olmuş oluyor.
Evet. Mesela biz Bediüzzaman'ı ne kadar sevdiğimizi şu programda mesela gösteriyoruz. Yani onun kıymetli ifadelerini kullanarak teker teker her kelimesinin bir hikmeti, bir önemi, bir güzelliği evet. olduğunu bilerek dikkatle ve özenle üstünde duruyoruz.
Evet.
Bu ona olan sevgimizden.
Tabii.
Mesela Sayın Adnan Oktar'ın Said Nursi'ye olan sevgisi, hayranlığı, üstadım bile diyor Sayın Adnan Oktar. çok malum. Yani bunu
benim mürşidimdir.
Evet, yani ona olan sevgisini her vesileyle ifade ediyor. Ondan mesela alıntılar yapıyor. Hem kitaplarında hem onun izahlarından ahir zamanı Hazreti Mehdi'yi anlatıyor. Ondan sonra kendisine olan sevgisini talebelerinin ona ilgisinden de anlıyoruz. Mesela yaşayan talebeleri var. Sungur abi gibi, evet. Abdullah Yeğin abi gibi, özellikle Seyyid Salih Özcan gibi 6-7 tane halen yaşayan, yanında yıllarca bulunmuş talebeleri var. Mesela Sayın Adnan Oktar onlarla çok özel ilgilenir. Özellikle Sungur abi, Bediüzzaman Hazretleri'nin mutlak vekilim dediği bir şahıstır. Şu an 80'lerine yaklaşmış durumda yaş olarak ama gayet zinde.
Allah sağlık, afiyet versin.
Sağlık, afiyetli. O da hocamızın, Sayın Adnan Oktar'ın kendisiyle olan ilgilenmesinden sonra, mesela Sungur abi hakkında bir haber getirmişlerdi hocamıza. Sungur abi hakkında iftiralar atmışlar. Onun yanında olan bazı kişiler ayrılmışlar. Yaşı başı kaç olmuş kaç insana böyle inanılmaz iftiralar atmışlar. Onun moralini bozmuşlar ve çevresinde böyle bir etki oluşturmaya çalışmışlar. Hocamız bunu duyunca aslan gibi kükredi ve hemen yanına gitti. Ona çok büyük moral verdi. Siz dedi görevlisiniz dedi. Size hiçbir şey olmayacak dedi. Ondan sonra bu tip iftiralar atanları gerekli cevabı verdi, gönderdi, haberlerini gönderdi. Ondan sonra tamamen durdu. Ona yapılan o haksızlık iftiralar tamamen durdu. Hocamız gerçekten çok önemli ilgilendi. Hem sağlığıyla da ilgilenir Sungur abinin.
Evet.
Özellikle yani üstadı olan sevgisini talebelerine de yansıtmış bir kişi Sayın Adnan Oktar. Dolayısıyla şunun için anlattım. Bediüzzaman'a olan sevgi artacaktır. Hazreti Mehdi döneminde de artacaktır. Gerçekten onu daha da çok parlatacaktır Hazreti Mehdi. O yüzden Nurcu kardeşlerimizin, Nurcu ağabeylerimizin o tip bir çekinceye hiç şeyleri yok, ihtiyaçları, gerekleri yok. Hazreti Mehdi'yi müjdelesinler. Bediüzzaman'ın müjdelediği gibi müjdelesinler, bahsettiği gibi bahsetsinler, anlattığı gibi anlatsınlar. İsterseniz ikinci vazifeye geçelim.
Evet.
Mehdi'nin ikinci vazifesi olarak Bediüzzaman Hazretleri şöyle devam ediyor. Hilafet-i Muhammediye ünvanı ile Şeair-i İslamiye'yi ihya etmektir. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz'in halifesi olması ünvanı ile İslam'ın değerlerini tekrar hayata geçirmektir, ihya etmektir. Alem-i İslam'ın vahdetini, yani İslam dünyasının birliğini noktaya istinat edip, dayanak noktası yapıp, beşeriyeti, insanlığı maddi ve manevi tehlikelerden ve gazab-ı ilahiden kurtarmaktır. İnsanlığı maddi manevi tehlikelerden ve Allah'ın gazabından kurtarmaktır. Bu vazifenin noktaya istinadı, dayandığı nokta ve hadimleri, hizmetkarları milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır.
Evet.
Şimdi ikinci vazife olarak Üstad, İslam'ın değerlerini, şiarlarını, ahlakının tekrardan hayata geçirecek kişi olarak bahsediyor. Burada da İslam dünyasının vahdeti, yani birliği diyor. İslam dünyasının birliğini dayanak noktası yapacak diyor. Şimdi İslam dünyası birlik halinde değil. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra 600 yıllık gelen o güzel imparatorlukta bütün şu andaki farklı ülkelerin hepsi bir arada aynı toplumda kardeşçe, dostça yaşıyordu. Sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu bölündü. Farklı farklı ülkeler çıktı ve İslam dünyası dağıldı. Her ülkenin başına farklı düşüncede, kimi materyalist hatta, kimi Darwinist, kimi sol eğilimli Marksist insanlar geçerek İslam toplumları birbirinden ayrıştı. Tam tersi oldu. Yani birlik dağılmaya gitti. Şu anda İslam dünyası birbirinden ayrı olan bir yapıda. İşte Üstad Hazretleri Mehdi'nin ikinci vazifesi olarak bu dağılmış olan İslam dünyası topluluklarının tekrar bir araya geleceğinden bahsediyor.
Evet.
Ve bu, yani, evet. Bu İslam'ın ahlakının yeryüzünde tekrar hayat bulması için buna dayanacak diyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet. Yani İslam dünyasının birliğine.
Evet.
İslam birliği henüz oluşmadı.
Evet. İslam birliğinin dağılması da Allah'ın emrinin karşı, yani Allah'ın emrine karşı gelmekten kaynaklanan bir şey. İşte Darwinizmin, materyalizmin gibi sapkın felsefelerin devreye girmesiyle olan bir şey bu. Normalde çünkü Allah Kur'an'da hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve dağılıp ayrılmayın diye emrediyor.
Evet.
Değil mi? Parça kılıcılar diyor mesela böyle. Bu şiddetle eleştiriliyor Kur'an'da bu yapı. Halbuki mezhepler arasında, cemaatler arasında, tarikatlar arasında en ufak bir ayrılık olmaması gerekiyor.
Evet.
Birlikte olması gerekiyor. Bu Allah'ın emrettiği bir şey zaten inşallah. Mehdi de dolayısıyla imanı tesis ederek bu sapkın felsefelerin ortadan kalkmasıyla ve Kur'an ahlakının hakim olmasıyla bunu tesis edecek. Yani
evet.
İslam birliğinin, birliğin kurulması, bu çok önemli. Evet.
Evet.
Ondan da tabii çok büyük güç doğuyor bütün dünyada. Hani hocamız demişti, böyle çok etkili ve çok büyük bir güç haline gelecek İslam birliği, Türk-İslam birliği. Tabii ondan sonra da inşallah bütün dünyada ahlakın giderek hakim olması ve İslam'ın tek din haline gelmesiyle inşallah devam edecek Hazreti İsa döneminde de inşallah.
Evet. İşte şimdi daha yeni yeni dikkat ederseniz mesela kapı komşumuz Irak, Suriye, biz bu ülkelerle daha yeni yeni yakınlaşmaya başladık. Irak'ta daha evvel Saddam rejimi vardı. Yani malum, yapısı da malum. Suriye'de hakeza
yapısı daha evvel... derken söyleyelim yani normal Irak sosyalisti, komünisti. Suriye aynı şekildeydi. Filistin aynı şekildeydi. Libya aynı şekildeydi. Yani bütün o Arap bölgesinde yani İslam dünyasında sosyalizm girmişti. Yani Darwinizm evet. girmişti. Osmanlı yıkılmasına sebep olan böyle bir durum söz konusuydu.
Evet. Şimdi işte 1980'lerde yani Hicri 1400'de Mehdi çıkacak diyor Üstad. Yani faaliyete evet. başlayacak. Zuhuru ayrı bir tarih. Daha ileriki bir tarih.
Onu alıntısını okuyalım
yani
mı?
1400,
söylüyoruz da onu.
Daha ileriki bir tarih derken yani evet. 1400 çıkış tarihi, faaliyete başlama tarihi Hicri 1400 yani 1980 zuhur etmesi de ondan işte evet. bir süre sonra 20-30 sene sonra belki 35 sene. Çünkü bir adetullah'ta Allah'ın kanunlarında sosyolojik olarak da belli. Mesela peygamber dönemimizde sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin gelmesinden mesela Mekke'nin fethine kadar 20 küsur yıl geçiyor. Yani o bir adetullah'ta olan bir şey. Belli bir dönemin geçmesi gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin zuhuruna yani faaliyete başlamasından onun da İslam ahlakına vesile olacağı zamanı geçene kadar belli bir tebliğ dönemi, belli bir imtihan dönemi geçecektir doğal
evet.
olarak da.
Şimdi Üstad Bediüzzaman Said Nursi zaten zaman veriyor. Çok net olarak zaman veriyor. Diyor ki sözler kitabında istikbali dünyevide yani dünyanın geleceğinde, gelecek zamanda, ileride 1400 sene sonra gelecek. Bakın 1400,
tam.
1398 demiyor, değil, 1200,
evet.
1396 demiyor değil mi? 1400 sene sonra gelecek bir hakikati, bir gerçeği asırlarında karip yani yakın zannetmişler.
Evet.
Yani Mehdi'nin gelmiş olabileceğini eskiden düşünenler olmuş olabilir diyor ama olmuş diyor. Fakat diyor 1400 sene sonra yani Hicri 1400'de 1980'de gelecek. Çok net zaman
tam
vermiş.
Tam tarih
evet.
vermiş evet. Hicri 1400 olarak. İşte o dönemden sonra daha yeni yeni bakın. Şimdi mesela Suriye ile ilişkilerimiz ilerliyor. Irak'la olan ilişkilerimiz yeni ilerliyor. Libya ile diğer İslam ülkeleriyle şu anda yeni yeni yani dış politika olarak ilerlenmesi ve mesela vizelerin kaldırılması gibi dostluk, muhabbet, sevgi alametleri daha yeni yeni beliriyor.
Tabii ilk defa
evet.
oluyor.
Şimdi bu birliğe giden yolun önemli taşları bunlar. Daha yeni yeni bunlar oluşmaya başlıyor. Yani Üstad döneminde ikinci vazife, Mehdi'nin ikinci vazifesi olarak icra edilecek şey olan İslam dünyasının birleşmesi gerçekleşmemişti. İslam dünyası dediğimiz gibi ayrıydı. Şimdi işte mesela Sayın Adnan Oktar'ın 2003 yılında yazdığı İslam Birliği kitabı var. Kitaplaşması o tarih ama bu fikir çok daha eskiden beri Türk-İslam Birliği'nin hedeflenmesi yani Müslümanların, Türklerin, Müslümanların eskiden yaşadığı gibi kardeşçe, barış içinde, muhabbetle, sevgiyle, barış içinde yaşam alanıdır. Yani İslam Birliği'nden kasıt budur. Dostluk, kardeşlik, sevgi ortamının oluşması, Filistin sorununun ortadan kalkması, Orta Doğu'daki diğer sorunların ortadan kalkması, zararlı fikir akımlarının ortadan kalkması, istediğimiz gibi o ülkelere gidebilmemiz, onların bize gelebilmesi,
tabii.
aynı sofrada oturmamız, hiçbir dert sorun olmadan rahat rahat her şeyi paylaşmamız, bir mezhep ayrılığı olmadan, görüş ayrılığı, fikir ayrılığı olmadan kaynaşma, kardeşlik, dostluk bunun adıdır İslam
evet,
Birliği.
Evet,
i̇şte,
hocam.
Şimdi yeni yeni bunlar gelişiyor. Yani mesela hocamızın 2003 yılında kitaplarında tavsiye ettiği, öngördüğü, İslam Birliği kitabında öngördüğü, her zaman zikrettiği, internet sitelerinde yazan, kitaplarında yazan, konferanslarımızda anlattığımız bu Türk İslam Birliği hedefine doğru şu anda o ruh oluşmuş durumda.
Evet. Şimdi Türk İslam Birliği derken bunu mesela Said Nursi söylüyor, hadislerde var. Atatürk de söylüyor. Atatürk de istiyor Türk İslam Birliği'ni, evet, kurulmasını istiyor. Türk İslam Birliği gerçekleştiğinde de hocamız bunu çok net olarak açıkladı. Bu çok önemli. Bu inşallah Rusya'yı da içine alacak, Ermenistan'ı da içine alacak, İsrail'i de içine alacak. Evet. Bütün yani Museviler, Hristiyanlar hepsi bundan hoşnut olacaklar inşallah. Hepsinin barış içinde yaşayacağı, mesela çok açık söyledi hocamız. Niye İsrail o duvarların içine tıkılıp kalsın? İstedikleri yerde yerleşsinler Musevi kardeşlerimiz. Osmanlı döneminde olduğu gibi. Osmanlı çünkü kalkıyor, Endülüs'ten getiriyor onları. Değil mi? Ve İstanbul'a geliyorlar. İstedikleri yerde yerleşiyorlar, ticaret yapıyorlar. Rahatları, huzurları, güvenlikleri, değil mi? Teminat altında olmuş oluyor. Evet. Türk İslam Birliği bunu sağlayacak. Ayrıca Türk İslam Birliği derken, tabii kimsenin yanlış anlamaması için, yine bugünkü olduğu gibi bağımsız devletler olacak. Fakat gönül birlikteliği olacak. Tabii. Bu çok önemli. Yani hocamız şunu söylemişti. Yani tamam, güzel vizeler kalkıyor şimdi ama gönül birlikteliği olmadıktan sonra hiç kimse kimsenin ülkesine gitmez.
Tabii.
Halbuki Türk İslam Birliği olduğunda, güzel ahlak hakim olduğunda herkes akın akın birbirlerinin ülkesine gidecek, misafir olacaklar, evlerinde kalacaklar. Onlar bize, biz onlara, İstanbul'a gelecekler isterlerse, Ermeni kardeşlerimiz buraya gelecek, Müslüman kardeşlerimiz gelecek, gidecek, biz gideceğiz. Bu çok önemli. Hem güven ortamı, evet, hem huzur ortamı, hem barış, hem de muazzam bir sevgi ortamı olacak inşallah.
Evet. Birçok tabii hayır hikmeti olacak. Sevgi, dostluk, muhabbet izinde. Yani maddeten zenginleşmede, yeraltı kaynaklarının birleştirilmesi, herkesin birbirine o yönde dayanışma yapması, insanların refahı da yükselecek.
Bilim ve teknolojide
artık. Tabii ki sanatta, bilimde, teknolojide ilerlemeler olacak. Çünkü huzur olacak. Barış olacak. Şimdi insanlar stres altında. Yani duvar altında, köşede can tehlikesiyle yaşayan, evet, geçim tehlikesiyle yaşayan bir zihniyet mi şey var ya da coşkuyla barış ortamının olduğu, sevgi ortamının oluştuğu, değil mi? İnsanların o zaman sanata, bilime, dostluğa, kardeşliğe ufukları, ruhları açılmış olacak.
Tabii sanat, bilim tamamen Allah'a olan inancın samimiyetle ilgili bir konu. Evet. Hocamız bunu örnek veriyor hep ben. Mesela Osmanlı'da bir sanat var. Neden var? Çünkü inanç var. Değil mi? İnancın sonucunda böyle akıllar açılıyor, Allah nasip ediyor, bir sanat ortaya çıkıyor. Hristiyan dünyasında da aynı şekilde. Tabii ki yanlışlıkları var ama bir inançları da var aynı zamanda. Onun sonucunda bu sanatlar, mesela tablolar yapılmış, değil mi? Sanat eserleri yapılmış. Tabii. Bugün yapılamıyor. İşte Hazreti Mehdi döneminde onların da çok daha iyisi, çok daha üstünü inşallah gerçekleşecek. Tam İslam ahlakının hakim olmasıyla.
Evet. İnşallah.
Şimdi İnsanı bekleyemiyor yani, muazzam bir müjde bu. Yani ben içim içime sığmıyor. Hakikaten çok yaklaştı. Bütün alametleri var. Hadislerin 150'den fazla hadis gerçekleşti. Bütün alametler. İslam Birliği'nin, Türk İslam Birliği'nin alametleri zaten her gün haberlerde vermeye yetişemiyoruz programlarımıza, değil mi?
57 ülkenin vizesi kalktı.
Vizesi kalktı. Türkiye doğal lider kabul ediliyor. İslam Birliği olsun diye her yerden, bütün ülkelerden bu talep gelmeye başladı. İnsanların değil mi bu? 3-5 sene önce lafı bile edilmiyordu.
Tabii.
Hatta bir süre önce lafını edilme hukuki şeyleri vardı, müeyyide vardı yani, böyle o durumdaydı. Şu an muazzam bir şey oldu, bir gelişme oldu böyle maşallah. Evet. Bütün alametleriyle gelişiyor.
Tabii Türk İslam Birliği'nde bazı kardeşlerimizin hani neden Türk diye bazı şerhleri oluyor. Türk milleti imanlı millet, Müslüman millet ve 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu döneminde bütün Müslümanların manevi liderliğini yapmış, değil mi?
Evet.
Hilafetle, ondan sonra bütün o İslam'ın şiarlarını, değerlerini her anlamda korumuş, taşımış, hayata aksettirmiş. Güzel bir millet, öncü bir millet. Şimdi Malezya'da da Müslümanlar var, kardeşlerimiz güzel ama hem Malezya'daki kardeşlerimizden öyle bir talep yok. Yani biz bunları, biz yapalım, öncülük yapalım diyesinde hem öyle bir talep yok, hem öyle bir geçmişte bir tarihte şeyleri yok, becerileri yok. Yani bu hangi ülkeye baksanız her ülkeden zaten Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir teveccüh var. Evet. Yani Türkleri Allah bu şekilde istihdam etmiş, görevlendirmiş. Her zaman İslam'ın bayrakları olmuşlar, öncüleri olmuşlar. O güzel değerlerin dünya üzerinde yayılmasına vesile olmuşlar. Güzel bir milletiz biz. O nedenle Türk İslam Birliği. Türkler bunun hizmetkarı. Yani
evet.
İslam'ın ahlakının, Müslümanların hizmetkarı olarak bu göreve zaten talipler ve tarihte de yerine getirmişler. Ve inşallah getirmeleri de herkes tarafından bekleniyor.
Evet,
o nedenle Türk İslam
Birliği. Demişti onu. Zaten liderlik ağır bir sorumluluktur.
Evet.
Çok hizmet etmeyi gerektirir. Yani o kolay bir şey değil lider olmak bir konuda. Bütün sorumluluk o zaman sizin üstünüzde olmuş oluyor.
Evet. Üstad da zaten işte bu İslam ahlakının hayata geçirilmesinde İslam Birliği'nin oluşması ve bu vazifede de yine dayanak noktası ve hizmetçileri olarak milyonlarca fertlerin bulunan ordular lazımdır diyor. Yani işte Üstad döneminde Üstad ve yanındaki bazı talebeleri, sayıları az olan talebelerinin gayretkeş, güzel mücadeleleri vardı ama milyonlarca orduları bulunan, İslam Birliği sağlanmış orduları bulunan bir durum söz konusu değildi ve İslam Birliği oluşmamıştı. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun oluşması zaten görünüyor.
İnşallah.
Açık bir şekilde görünüyor evet. İnşallah. Üçüncü vazifesi diyor Üstad. İnkılabat-ı zamaniye ile yani zamanın değişimleriyle çok ahkam-ı Kur'aniye'nin zedelenmesiyle ve şeriat-ı Muhammedi'nin kanunları bir derece tatile uğramasıyla yani Kur'an ahlakının insanlar tarafından uygulanmaması, bir derece tatile uğramasıyla o zat, yani Hazreti Mehdi.
Şimdi bu da çok önemli.
Bu da önemli, evet.
Evet. Zat, yani şahsı manevi değil. Bir kişi değil mi?
Tabii.
Çok açık.
Yani o zat bir, o kişi diyor evet. Üstad. Yani şahsı manevi olması için bir kere önce bir şahıs olması lazım. Şahıs olmadan şahsı manevi nasıl olacak? Şahıs olacak, o şahsın camiası olacak, etrafı olacak ki ikisi beraber toplamı ancak ona şahsı manevi deniliyor.
Evet.
Şahıs olmadan şahsı manevi nasıl olsun? Şahsı manevi tabii ki o topluluğun, o şeyin bir şahsı manevisi denir ama o topluluğun da başında bir şahıs olur.
Evet.
İşte o şahıs, o zat olarak Üstad Hazreti
tabii.
Mehdi'yi bir kişi olarak net olarak her yerde defalarca zikrediyor.
Evet, 26 yerde 35 ya da 38 defa o zat... O şahıs değil mi?
O gelecek zat,
yani,
o ileride gelecek
yani,
olan zat.
Çok açık
zat.
Bir şekilde söylüyor.
Evet.
Anlaşılmayacak bir konu değil kesinlikle.
Evet. O zat diyor yani Hazreti Mehdi bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla. Bakın bütün Müslümanların manevi yardımlarıyla diyor. Bu
evet.
Çok önemli. Yani Hazreti Mehdi çok çeşitli Müslüman gruplarının hepsinin seveceği bir kişi olacak. Yani hepsine yakın olan, hepsinin ortak sevgisini, muhabbetini gösterdiği bir kişi olacak. Bediüzzaman Hazretleri de bütün Müslümanların sevdiği bir kişi ama onun döneminde Müslüman topluluklardan ona uygulamalarına, yaklaşımlarına, tarzına, yöntemlerine karşı olanlar da vardı. Ve bütün Müslümanların ona bir manevi yardımı bunları gerçekleştirirken gerçekleşmemişti.
Evet.
O Mehdi'de olacak gerçekleşecek.
Hatta çok yalnız olarak. Kaldı Üstad. Yani 30 yıl tek başına değil mi?
Tabii.
Hapislerde sürgünlerde ve bir yerde okumuştum 1500 tane dava açılıyor sırf Risale-i Nur'a karşı yani böyle sonunda beraat ediyorlar tabii. Ama böyle bir ortamda ve yalnız yani Üstad tabii yanında öğrencileri de
evet.
Var ama birçok zaman yalnız başına değil mi hapis tutuluyor hapis cezası
onlar da
veriyor,
alınıyorlar onlar da zor şartlarda
zor şartlarda
yaşıyorlar.
Evet.
Yalnız kalıyor tabii
evet.
Çoğunluğa
değil yardım kalıyor. Evet çok şey bir
evet.
Çileli ve çok güzel ama tabii çok güzel ve bir hayatı var maşallah. Şimdi inşallah Allah'ın cennetinde yani o tabii muazzam bir şey, hayran olunacak bir şey.
Evet.
Çünkü kısacık dünya hayatında burası rahat etme yeri değil, burası imtihan ortamı.
İnşallah.
İnsanın en fazlasına talip olur bir Müslüman da tabii. Değil mi? Allah'ın
tabii.
Rızasının en çoğunu kazanmak için en çilecisine talip olur.
Bütün dünyevi şeylerden geçmiş.
Tabii.
Hiçbir şey yok. Yani Üstad Hazretleri tamamen kendini Allah'a vakfetmiş.
Evet.
Hayatını, ruhunu, her şeyi derinlemesine... Ona adamış bir insan yani.
Evet.
Bunu her şeyiyle görüyoruz. Inşallah.
Hiçbir şey yok. Yani yediği içtiği de çok az böyle bir yumurtayla değil mi?
Tabii.
Çok az bir besinle beslenerek yaşlandığı dönemde de hastayken üstelik yaşlı camları kırık, soğuk, kaloriferin olmadığı, rutubetin olduğu ortamlarda o hasta haliyle değil mi? Çileli ortamlarda bulunuyor. Fakat tabii muazzam güzel bir şey bu. Allah'ın rızasını kazanmak
Allah
için.
Allah katında çok
evet,
makbul
çok
olan
makbul.
Bir şey. Evet. O zat yani Hazreti Mehdi bütün ehli imanın, bütün Müslümanların manevi yardımlarıyla ve ittihadı İslam'ın muavenetiyle yani İslam Birliği'nin dayanışmasıyla ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla o vazifeyi uzmaya yapmaya çalışır. Yani bu ikinci vazifede İslam ahlakının hayata geçirilmesinde, İslam birliğinin dayanışmasında ve bütün ulema ve evliya, bu da önemli. Yani bütün Müslümanların içindeki bütün ulema, ilim sahipleri olan bütün kişiler ve bütün veli olan kişiler hepsi Mehdi'ye yardım edecekler.
İnşallah.
Evet, bu da gerçekleşecek olan bir şey. Bilhassa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesli olan milyonlarca seyit.
Evet.
Seyitlerin iltihakları, yani katılımıyla.
Evet.
O büyük vazifeyi yapmaya çalışır. Yani Mehdi'ye çok büyük bir destek olacak. Manevi büyük destek olacak. Bütün Müslüman dünyası o İslam birliğini oluşturduktan sonra, onun bir manevi lideri olduktan sonra bütün ulema, bütün veli şahıslar, ilim sahipleri olanlar, bütün Müslümanların hepsinin ona manevi yardımları olacak ve bütün seyitler de onu destekleyecekler. Onun bu çalışmalarına gönülden yardımcı olacaklar.
İnşallah.
Bu gerçekleşecek, evet. İnşallah. İkinci vazife bu. Bu tabii dediğiniz gibi yani İslam birliğinin oluşması henüz yeni aşamaları olan ve hakikaten önümüzde bunun sosyolojik olarak da gerekli olduğu, ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış olan bir şey. Bu bütün Avrupa ülkeleri, Amerika, NATO ülkeleri, bütün ülkeleri de rahatlatacak olan bir şeydir. Çünkü hepsi savunmaya, silaha, kendini korumaya vesaire milyonlarca dolar dünyanın parasını harcıyorlar.
Trilyonlarca dolar.
Silaha, evet. Paralar yatırıyorlar. İşte bir yersiz endişeler taşıyorlar. Orta Doğu'dan, İslam ülkelerinden bir şey gelecekmiş gibi. Böyle devamlı bir endişe hali ve devamlı bir stres hali, bir güvenlik hali, bir para harcama hali. Bir yandan açlar, fakir Afrika'da bir sürü insanlar veyahut o toplumun içinde de fakirler şeyler oluyor. Ama bir yandan da dünyanın birçok parası silaha yatırıyor. Bunların hiçbirine gerek kalmayacak işte. Türk İslam Birliği oluştuğunda Batı dünyası da rahat edecek. Doğu dünyası da rahat edecek. Bu tip gerginlik, birbirlerine tedbir almaya gerek kalmayacak. Çünkü Hazreti Mehdi'nin başında olduğu, manevi lideri olduğu bir toplumda zaten barış, sevgi, huzur, kardeşlik, dayanışma, bu gibi Kur'an ahlaki özellikleri yaygınlaşmış olacak. Ve insanlar severek, isteyerek imanları da yükseleceğinden dolayı Hazreti Mehdi vesilesiyle bu ortamı yaşayacaklar. Dolayısıyla kimseye savaş açmayla, kimseye işte gerginlik oluşturmaya gibi bir düşünceleri dahi olmayacak.
Evet.
Evet. Dolayısıyla o toplumu, o güzel mayasını ortaya çıkartan ve onu yaşamaya vesile olacak olan Hazreti Mehdi, Batı toplumlarına da iyi ilişkiler kuracaktır. Yani İslam aleminin onlarla güzel alışverişlerde bulunmasını, işte ticaret yapmasını, bir tehlike olmadığını, bir tedbirler alınmasına gerek olmadığını, yaşamıyla da ve ortamla da güttüğü güzel siyasi sevecen politikalarla,
evet,
herkesi kucaklayarak, değil mi, Musevilere de Hristiyanlara da hepsine barış ortamını sağlayarak, onları da kardeş görerek insanlığa büyük bir hizmette bulunacak.
Tabii zaten bu yani Kur'an'da olan bir şey. Yani kitap ehline bakış açısı Kur'an'da çok net anlatıyor Allah. Öyle ki onların güvenliğinden sorumlu kılıyor Allah. Hanımlarıyla evlenebiliyorsunuz, değil mi? İffetli olan hanımlarıyla evlenebiliyorsunuz. Yemeklerini yiyorsunuz. Yani sosyal ilişkiler içerisine giriyorsunuz. Manastırlar, sinagoglar, havralar ve camilerin Allah korunmasını emrediyor. Evet. Dolayısıyla Kur'an'da olan bir şey bu zaten. Yani bu böyle mesela hocamız tabii bu konuda çok örnek hakikaten, evet, günümüzde. Değil mi? Musevilere bakış açısıyla, Hristiyanlara bakış açısıyla hakikaten onların da bakış açılarının değişmesine vesile oldu. Mesela sık sık Hristiyan radyolarında, televizyonlarında, yine Musevi kanallarında, değil mi, hocamızın bu konuda gerçek Kur'an ahlakıyla kitap ehline bakış açısını anlatıyor. Ve onlara da büyük bir değişme sebep oldu. Mesela ben şimdi sözü gelmişken söyleyeyim. Bu gece saat 12.30'da, yani yarımda yine bir Amerikan radyosunda, bakın, www.kurv, yani Kastamonu'nun K'sıyla KURV.com sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Amerika'daki bir radyo kanalında burada bakın Listen Live diye bir yer var, görüyorsunuz burada. Şu Listen Live bölümüne tıklarsanız canlı olarak dinleyebiliyorsunuz. News Talk 710 Curve Texas Colonel Ray Show diye bir radyo programı var. Burada bir emekli albayın programı. Saat 00.30'da hocamızı dinleyebilirler. Bu konuda mesela bu geçenki röportajda muhtemelen terörizm konusuyla, İslam'ın terörizmi lanetlemesiyle ilgili bir konuşma olacak. Hep hocamıza müracaat ediyorlar. Çünkü gerçek Kur'an ahlakı zaten bunu gerektiriyor. Yani tabii, masum insanların öldürülmesi, tabii, katliam kesinlikle haram bu Kur'an'a göre. Allah hatta bir ayetinde bir kişiyi öldüren tüm insanları öldürmüş gibi olur diyor. Yani öyle kesinlikle haram. Yani masum insanların öldürülmesi. Kitap ehlinde bakış açısı belli. Kesinlikle onlara zarar vermek yok, değil mi? Öldürmek yok. Bunlar yani tamamen Kur'an'a aykırı düşünceler. İşte bunların da eğitimle dünya yeryüzünden kalkması gerekiyor. Tabii bunların kökeninde yine Darwinizm var. Çok önemli. Yani Allah'a aykırı, Allah'ı reddeden felsefeler dünya mutlaka bunu getiriyor. Bozgunculuk getiriyor, değil mi? Kan dökme getiriyor, şiddet, zulüm getiriyor. Kur'an ahlakıyla ancak bunlar kaldırılabilir. O da evet, gerçek Kur'an ahlaklı, gerçek Kur'an'ın hayata geçmesiyle inşallah yapılabilir. Kısa bir aramız olacak. Bir 5 dakika kadar. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hakikaten İslam'ın dünyaya hakimiyeti, Mehdi'nin çıkışı, Peygamberimizin hadislerinin doğrultusunda ve Said Nursi gibi son 1000 yılın müceddidi olan büyük İslam aliminin izahlarının doğrultusunda çok büyük bir müjde, çok yakın olduğu da anlaşılıyor alametlerden birer birer tanımlanmasından. Şimdi devam edelim, buyurun Altuğ Bey.
Evet, Bediüzzaman Hazretleri'nin Mehdi'nin vazifelerinden bahsederken üçüncü vazifesine gelmiştik, onu izah etmiştik. Üstad diğer bir eseri Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de sayfa 9'da bu üçüncü vazifesini tekrar şöyle izah ediyor. O zatın üçüncü vazifesi. O zat yani o kişi.
Evet.
O kişinin.
Şahsı manevi değil yani kişi.
Değil.
Şahıs.
Hilafeti İslamiye'yi yani İslam halifeliğini ittihad-ı İslam'a bina ederek İslam birliği üzerine kurarak İsevi ruhanilerle yani dindar Hristiyanlarla ve Hristiyan alimleriyle ittifak edip işbirliği ve dayanışma içerisine girerek dini İslam'a, İslam dinine hizmet etmektir. İşte üçüncü vazifede inşallah Hazreti İsa'nın nuzulüyle birlikte
evet,
o zaman İsevi ruhaniler yani dindar Hristiyanlar Hazreti İsa geldiğinde tekrar bir kitapla gelmeyecek. Son kitap Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa geldiğinde Kur'an'a tabi olacak.
Evet,
yani inşallah, gerçek bir Müslüman olarak Hristiyanları da Kur'an'a davet edecek. Ve inşallah Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya inanmayacak kimse yoktur diyor şeytanla Allah'a sınırım ayeti kerimede.
Evet.
Bütün dünyadaki Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tabi olacaklar. Ve onun gösterdiği yol olan Kur'an'a tabi olacaklar ve Müslüman olacaklar. İşte üçüncü vazifede dünya çapında bir İslam ahlakının hakimiyeti böyle gerçekleşecek. Yani Hazreti Mehdi'nin açtığı yolda ve bu İslam birliğine bina ederek İslam dünyasının manevi lideri olarak Hristiyanlarla ve Hazreti İsa ile birlikte bütün Hristiyanları Müslümanlığa döndürüp dünya üzerinde büyük bir İslam hakimiyetinin kurulması.
Evet. Tabi izahlardan şunu da anlıyoruz aynı zamanda. Hazreti Mehdi'nin bir çalışması oluyor. Hazreti İsa'ya zemin hazırlayan. Evet. Bu işte Darwinizmin, materyalizmin susturulması ki Bediüzzaman Said Nursi bunun birinci vazifenin en önemli vazife olduğunu bildiriyor. Hakikaten küfrün sistemlerinin ortadan kaldırılması dinin hakimiyeti için en önemli bir aşama Allah'ın dilemesiyle inşallah. Hristiyanların da bu Hazreti Mehdi'nin çalışmalarıyla yaptığı tebliğlerle Müslüman olma istinadındayken diyor Hazreti İsa'nın nuzulüyle. İnşallah evet, İslam olacaklar. Yani dolayısıyla Hazreti Mehdi yaptığı çalışmalarla zaten İslam olma, Müslüman olma aşamasına geliyor Hristiyanlar. Fakat en son Hazreti İsa'yı görmek istiyorlar. Hazreti İsa'nın şahitliğiyle inşallah değil mi? Onları İslam'a davet etmesiyle ondan sonra artık bütün dünyada İslam hakim oluyor. İslam Müslüman oluyorlar.
Evet inşallah. Bunlar tabii çok büyük dünya çapında olaylar. Yani evet, İslam birliğinin kurulması yani Orta Doğu'daki ve dünyadaki bütün Müslüman toplulukların, İslam ülkelerinin bir birlik haline gelmesi. Mesela Avrupa Birliği'ni düşünün. Avrupa Birliği oluşurken dünyada yer yerinden oynadı. Yani bütün ülkeler bir araya geldi bir birlik oluşturdular, para birimleri kalktı, tek bir para, ortak çatı altına girdiler, ortak politikalar ürettiler, vizeler gibi kalktı, herkes istediği gibi oluştu. Yani dünya çapında bir olaydı bu. Yani herkesin gördüğü, şahit olduğu, duymayan kimsenin kalmadığı,
evet,
bambaşka bir yaşam şekli girdi ortaya.
Evet.
Şimdi İslam Birliği kurulduğunda da aynı, Türk İslam Birliği olduğunda da aynı şekilde dünyada çok büyük bir olay olacak. Yani herkesin şahit olduğu, Avrupa Birliği gibi bir Türk İslam Birliği'nin kurulduğu. Dolayısıyla bu gözden kaçan bir husus olamaz. Yani böyle bir şey geçmişte yaşanmadı. Bu çok önemli. Çünkü belli kişilere hüsnü zan ederken bu hüsnü zanında bulunan kardeşlerimiz bu vazifeleri de düşünmeleri gerekiyor. Yani üstadın bahsettiği bu vazifeler, İslam Birliği'nin kurulması ve üçüncü vazife olarak Hazreti İsa ile birlikte dünyada bütün İslam ahlakının yerleşmesi yaşanmadı.
Evet.
Bu çok önemli. Dolayısıyla Nurcu kardeşlerimizin, Nur talebesi olan kardeşlerimizin ve ağabeylerimizin Üstad Hazretlerine yaptıkları hüsnü zanlar da bunları göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bunlar çok şaşalı, büyük, dünya çapında herkesin göreceği görevler olacağı için ve bunlar da henüz yaşanmadığı için dolayısıyla bunu yaşayacak ve yaşatacak olan Hazreti Mehdi olacaktır.
İnşallah.
Üstad Hazretleri de olur diyor. O ileride gelecek, o zat. Hep o zat diye bahsederken,
evet,
ileride geleceğini bahsediyor. Kendi, evet, döneminde. O yüzden diyor bu üç vazifenin beraber daha geçmişte kimse bunu icra etmedi diyor.
Mesela şunu bir ekleyelim de mesela Avrupa Birliği gibi bir birlik zannetmesin kimse. Türk İslam Birliği'ni mukayese dahi edilmez. Şundan dolayı Avrupa Birliği tabi maneviyattan tamamen yoksun. Manevi, tabii, zemini olmayan böyle sadece bir ekonomik birlik gibi bir şeydi böyle. Maneviyattan yoksun olduğu için de şu anda dağılma noktasına geldi. Onun yönünde haberler çıkıyor.
Çıkarlara da.
Mesela yani, Yunanistan'ın durumu var değil mi? Hayal ettiler böyle oraya girip güya zengin olmayı. Ama Allah rızası tabii gözetilmeden olunca ne oldu şimdi? İflas noktasına geldi. Almanya aynı şekilde zorluk içerisinde, İngiltere zorluk içerisinde. Hatta dağılmayı düşünüyorlar. Çünkü çok büyük borçlar altına girdiler. Kiminin 500 milyar dolar borcu var. İngiltere'nin 2 trilyonun üzerinde borcu. 2 trilyon doların üstünde borcu var. Almanya'nın aynı şekilde. İşte maneviyattan yoksun olursa, evet, olacağı budur. Bir birlik değil o. Birlik olmuyor zaten o zaman.
Ve dağılma sürecine girdi tabii şu anda yani.
Türk İslam Birliği gerçek bir birlik olacak. Çünkü tam anlamıyla maneviyatın olduğu, Allah rızasının olduğu, güzel ahlakın tesis ettiği ve herkesin de Mehdi'yi sevip onun ricalarını emir kabul ettiği bir dönemde muazzam bir birliktelik olacak. Sınırların olması, yani o devletlerin sınırlarının olması, bağımsız olması o şey Avrupa Birliği'nin havasını vermeyecek. İnsanların kendi ülkelerine serbestçe girip çıktıkları, kardeşlik, dostluk, evet, savaşların ortadan kalktığı, hiç kan dökülmediği muazzam bir adalet, sevgi, barış ve güven ortamı. Mesela hadislerde bildiriliyor. Kadınlar diyor, hacca diyor, yanlarında biri olmaksızın giderler diyor.
Şimdi bugün mümkün mü?
Yani şu an sokağa çıkamıyor kimse. Yani bu evet, saatte gelin, hadi bakayım hanım, tek başına herhangi bir hanım sokağa çıkıp dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil bu. Ama öyle bir dönem olacak ki inşallah hanımların böyle hacca tek başına gittikleri bir dönem olacak. Yani öyle bir güven ortamının tesis edildiği, öyle güzel ahlakın tesis edildiği. Dolayısıyla Avrupa Birliği tabii mukayese edilecek bir durum olmayacak yani İslam Birliği'nin.
Tabii
Birliği
şekil itibariyle evet, olacak. Şimdi zaten dağılma sürecine girdiler. Yani tabii, çıkarlara ve ekonomiye dayalı olan bir birliktelik yine çıkarlar gidince, ekonomi çökünce dağılma şeyine girecektir doğal olarak.
Evet.
Ruh olmadıktan sonra.
Ama onu da Türk İslam Birliği onları da koruyup kollayacak. Tabii, onları da içine alacak
Türk
tabii
İslam
inşallah.
Birliği'nde dediğimiz gibi Batı ile olan ilişkilerde özellikle radikalizm tamamen yok edilecek. Yani Hazreti Mehdi'nin sıcak, sevecen, sevgi dolu, barış dolu olan kişiliği ve güçlü fikirle ve pratikte şeyle fikri mücadelesiyle mesela terör ortadan kalkacak.
Evet.
Çünkü terörün fikri kökenlerini yok edecek.
Evet.
Terör diye bir şey kalmayacak. Hem fikri kökenlerini yok edecek hem de insanlara imanı, sevgiyi, muhabbeti aşılayacağından dolayı İslam dünyasında böyle bir şey kalmayacak.
İnşallah.
Tamamen ortadan kalkacak. Evet. Şimdi Batı bunu istemez mi? Tabii ki ister. Yani o radikallerden çekinmiyorlar mı onlar? Onun için savaş yapmaya çalışmıyorlar mı? Radikallik kalmayınca savaşa da gerek kalmayacak. Teröre de kimse el uzatamayacak. Mümkün olmayacak yani.
Tabii fikren kaldırılması çok önemli dediğiniz gibi. Çünkü bir Sivrisine'nin ortadan kalkması için mutlaka bataklığın kurutulması gerekiyor. İşte o bataklık da, o balçık, Darwinizm, materyalizm ve ateizm. Bunlar kalktığı zaman fikren ortadan, o zaman tabii ne terörizm kalır ne başka bir şey kalır. Yani insanların, tabii, o kadar anlamsız bir şey ki terörizm. Yani tamamen masum insanları hedef alan, sırf yani tek konu teröristler için o insanların, öldürdükleri insanların onlardan olmamasıdır. Birçok ülkenin teröristi oluyor, komünist teröristler özellikle, faşist teröristler. Bunlar sırf insanları kendilerinden olmadıkları için öldürüyorlar. Ya ne kadar anlamsız bir şey. Halbuki Allah kan dökmemeyi değil mi? Merhameti, sevgiyi, şefkati korumayı emrediyor. Hatta Kur'an'da Allah müşriklerin bile değil mi korunmasını eman isterlerse onları güvenlik içinde olacağı yere ulaştır diyor Allah.
Tabii.
Yani bunu hocamız açıklamıştı. Güvenlik içinde olacağı yere ulaştırması demek yani onların güvenliğini sağlanması bir Müslüman hayatını tehlikeye atarak da ölümü göze alarak dahi güvenliğini sağlamakla mükellef. Tabii. Böyle bir üstün ahlak. O olduğu zaman zaten böyle bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı herkesin bugünden hatırlamak bile istemeyecekler.
Evet inşallah.
İnşallah.
Bediüzzaman Hazretleri tabii bu büyük vazifelerin üç büyük vazifenin şöyle diyor, üçünün birden yaşlanacağı, üçünün birden yerine getirilmesi tarihte hiç olmamıştır diyor. Diyor ki bu üç vazife, bu üç görev birden bir şahısta veyahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi, yani birbirine engel olmaması, zarar vermemesi pek uzak, adeta kabil, mümkün görülmüyor. Yani kendi döneminde bu üç vazifesinin birden Mehdi'nin yerine getirilmiş olması mümkün değil diyor. Getirilemez diyor. Yani evet. Birbirini engellemeden bunların olması diyor. Diyor ki bakın, bir şahısta veya cemaatte bu zamanda yani evet, kendi yaşadığı çağı, dönemi kastediyor. Bu zamanda bu üç vazifenin birden bir kişide veyahut bir toplulukta bulunması mümkün değil diyor.
Evet.
Mümkün değil diyor. Onda, ya birbirini evet, engeller diyor yani mümkün değil diyor.
Evet, hocamız da açıklamıştı onu. Tabii o dönemde şimdi Allah tabii Mehdi'nin hakimiyeti için çok değişik bir dönem yaratılıyor. Ne var bugünümüzde? İnternet var, televizyon var değil mi? Bilgisayarlar var. Herhangi bir bilgi anında ulaşabiliyorsunuz. Dünya çapında bir iletişim ağı var. Yani milyarlarca insan aynı anda birbirleriyle haberleşebiliyor. Şimdi bu şartların hiçbiri Üstad Said Nursi döneminde yok. Allah İslam'ın hakimiyeti için tabii gerekli olan şartları da yaratıyor aynı zamanda.
Evet.
O da işte Mehdi döneminde oluyor. Dolayısıyla Üstad onu söylerken tabii bir kastedilen bir yönüyle de bu evet, olmuş oluyor. Yani mümkün evet, değil. Çünkü nasıl olacak? Yani Risale-i Nur o zaman elle yazılıyor değil mi? Siz evet, ne kadar elle kaç tane yazabilirsiniz? Kaç kişiye dağıtabilirsiniz? Değil mi? Bugün bilimin, fennin geldiği nokta tabii böyle. Darwinizmin ortadan kalkmasında bu çıkan bilimsel gerçekler, internet, televizyon, teknoloji hepsi büyük rol oynuyor tabii.
Tabii çok önemli. Evet. Üstad öyle diyor. Bu zamanda bu üç vazifenin birden yerine getirilmesi mümkün değildir diyor.
Evet.
Ama diyor ahir zamanda, son zamanda, ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in soyunun cemaati nuraniyesini, nurani cemaatini temsil eden Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak ihtima edebilir. Ancak bir araya gelebilir, toplanabilir diyor.
Maşallah.
Kastamonu layıkası sayfa 139. Yani bu zamanda kendi yaşadığı dönemde bu üç görevin birden yapılmasının mümkün olmadığını söylüyor. Birbirini engellemeden. Ancak diyor ahir zamanda Hazreti Mehdi'de ve onun cemaatinde bu görevler bir arada yapılabilir.
Evet.
İhtima edebilir, bu toplanabilir, bir araya gelebilir.
Maşallah. Diyor. Üstad tabii aynı zamanda geçmişe yönelik olarak da söylüyor bunu. Yani bu geçmiş dönemde yaşamış olan müceddidler için de hiç kimse diyor bu üç vazifeyi birden yapmamış. Hatta bir vazifeyi bir cihette gerçekleştirmişlerdir.
Evet.
Bir vazifenin de tamamı değil ancak bir yönüyle. Yani evet, siyaset vazifesinin bir yönüyle, imanı tesis etmenin bir yönüyle gerçekleştirmişler. İşte Mehdi'nin özelliği bu çok önemli. Bakın evet, Mehdi'nin şahıs olduğunu söylüyor, geleceğini söylüyor, zamanını veriyor. Ve üç vazifeyi birden yapacağını söylüyor. Bu çok önemli. Yani evet, tek biri veya ikisi değil, üçünü birden tam anlamıyla gerçekleştireceğini.
Evet. Çok önemli. Mesela Üstad kendisinin girmediği siyaset aleminde de Mehdi'nin vazifesi olacağını söylüyor. Kendisi özellikle siyasetten kaçınmıştır ve talebelerine de bunu tavsiye etmiştir.
Evet.
Hatta şöyle der, Euzu billahi mine şeytani ve siyaseti diye şeytandan ve siyasetten sığınırım der, çekinirim der, Allah'a sığınırım. Evet. Siyasetle uğraşmamış Bediüzzaman. Özellikle uzak durmuş
evet,
ve siyasete de girmemiştir. Ama kendisi mesela Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, mücadele aleminde çok dairelerde icraatları olduğu gibi diyor. Şualar evet. Sayfa 590'da. Evet. Dolayısıyla kendisinin hiç girmediği bir husus siyaset aleminde. Hazreti Mehdi orada da evet. Vazifesi var. Dünya siyasetini yönlendirmede de önemli
evet,
bir görev
ama
var.
Ama açıklayalım onu. Siyaseti şimdi Hazreti İsa'ya bırakacağını evet. Açıklamıştı hocamız. Yani Mehdi bizzat siyasete karışmıyor. Özellikle bu küfrün sisteminin susturulması en önemli evet. Vazife olarak zaten üstadın da gördüğü Darwinizmin, materyalizmin ortadan kaldırılması ve imanın tesis edilmesi siyaseti Hazreti İsa'ya bıraktığını söylemişti hocamız. Hakikaten İsa'nın da dünya liderleriyle değil mi evet. Bir şey olacak bağlantısı olarak özellikle o yönde bir çalışması olacak inşallah. Ve bu da günümüzde hissedilmeye başlandı. Bu da bir mucize olarak. Hı hı. Hakikaten birçok dünya liderinin söylemlerine baktığımız zaman ifadelerine çok değişik ifadeler olmaya başladı. Hugo Chavez'den tutun, Tony Blair'den tutun başkalarına birdenbire yani çok ani bir değişiklikle inşallah bu da çok manidar bir durum yani çok inşallah.
Yani evet. Şimdi evet mesela özellikle Yaratılış Atlası kitabı Sayın Adnan Oktar'ın çok etkileyici bir kitap. Yani içerik olarak da bütün delilleri ortaya koyan değil mi fosillerle evet. Darwinizmin geçersizliğini bilimsel olarak orijinal fosillerle, delillerle her şeyle ortaya koyan büyük ebatlı 6,5 kilo ağırlığında dev bir eser. Şimdi bu yayın evi bu kitabı hediye olarak söylediğiniz kişilere gönderdi. Evet. Dünya çapında bilim adamları, ünlü siyaset adamları, ünlü devlet başkanları, liderlerini ve hakikaten de bunun etkisinde kaldıkları gözüküyor. Çünkü gerçekleri içeriyor evet. Ve etkileyici bir şekilde.
Evet.
Yani aklı başında, vicdanlı bir insanın onu gördüğünde bunu kabul etmemesi mümkün değil.
Evet.
Bu da ister devlet başkanı olsun, ister herhangi bir vatandaş olsun, bir bilim adamı olsun. Dolayısıyla dünya çapında bir etkisi oldu hakikaten o kitabın.
Çok etkisi oldu. Yani şimdi seyircilerimiz tam olarak bilmeyebilirler ama o Atlas'ın hakikaten akademisyenler, devlet başkanları, krallar, kraliçeler, sanatçılar, sporcuların en önüne gelenlerinin ulaşmadığı kimse kalmadı. Bugün bakıyoruz günümüzde hakikaten Atlas gönderilmiş olanlardan maşallah değil mi? Çok ünlü sanatçıların evet. Müslüman olduklarını görüyoruz. Çok önde gelen devlet başkanlarının birdenbire yani Darwinizm savunurken Darwinizm aleyhinde konuşmaya başladıklarını, dindarlaştıklarını hatta değil mi Müslümanlığı, İslamiyet'i savunanlar olduğunu görüyoruz. Tabii bu inşallah hocamızın bu çalışmalarının vesile olduğu çok açık bir şekilde gözüküyor. Evet. Anlaşılıyor bundan. Çünkü Darwinizm öyle bir şey ki böyle bilinçaltında birinin Darwinizm olduğu sürece ki büyü gibi bir şey bu. Ona dini ahlakı anlatmak hakikaten çok zor oluyor. Onu çıkardığınız anda değil mi? Allah'ın yarattığı evet. Çok açık çünkü siz yani Darwinizm yok Allah yaratmıştır. Yani bu çocukların bile anlayabileceği bir gerçek. Bunun bilimsel delillerini verdiğiniz anda o insanın bütün hayatı değişiyor. Tabii. Allah yaratmıştır demek ikinci aşamada Allah'a karşı sorumlu olmak demektir. Sorumluluklarını yerine getirmek gerekiyor. O da tabii dini yaşamakla olduğu bu şekilde bir şey inşallah.
Evet. Okuduğumuz Emir Dağ Laikası'ndan vazifelerinden devam edelim. Bediüzzaman'ın. Şöyle diyor. Şimdi hakikati hal böyle olduğu halde en birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkiki bir surette, gerçek araştırmaya dayalı olan bir surette umuma ders vermek, genele anlatmak, ders vermek. Hatta avamın da halkın da imanını tahkiki, güçlü araştırmaya dayalı yapmak vazifesi ise manen ve hakikaten gerçekten hidayet edici, irşat edici manasının tam sarahatını ifade ettiği için nur şakirtleri, nur talebeleri bu vazifeyi, bu görevi tamamıyla Risale-i Nur'da gördüklerinden ikinci ve üçüncü vazifeler buna nispeten ikinci ve üçüncü derecededir diye Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. Yani birinci vazifesini, iman çalışması vazifesini bir yönde gerçekleştirdiği için üstad ve tabii müceddit de olduğu için bu Risale-i Nur'un bu şahs-ı manevisini Mehdi zannediyorlar diyor üstad talebeleri için.
Evet.
O şahs-ı manevinin de bir mümessili, temsilcisi olan nur talebelerinin dayanışmasından gelen bir şahs-ı manevisi ve o şahs-ı manevi de bir nevi mümessil olan bir çare tercümanını, yani kendisini kastediyorsa, kendisini Mehdi zannettiklerinden diye bahsediyor. Bazen o ismi ona da veriyorlar. Yani
evet.
Hüsnü zannettiklerini ifade ediyorlar evet. Mesela da Mehdili konusunda. Şimdi diyor bu, gerçi diyor bu bir iltibas ve bir sehivdir. Fakat onlar onda mesul değiller. Yani Risale-i Nur'un tercümanı ve yazanı olarak Mehdilik şeyini üstadın kendisinde görmelerine üstad diyor ki bu bir karıştırma ve yanılmadır diyor. Bir evet. Hatadır diyor. Ama diyor talebeler bunda sorumlu değillerdir diyor.
Bunu bir daha anlatalım evet. Çünkü çok önemli bir konu bu. Hakikaten üstadın da Mehdi olduğunu düşünenler olmuş olabilir veya olabilir. Olmadığını bizzat kendisi zaten burada ifade ediyor. İşte çok haklı, açık bir şekilde.
Haklı olarak dedi yani böyle bir hüsnü zannının yapılmasını şey evet. Diyor. Yani yapıldığına dair bir gerçek olduğu için söylüyor. Yani evet. Bunu kabullendiği için söylemiyor üstad.
Biraz önce zaten çok önemli bir delil verdi üstad. Bu üç vazife diyor bu dönemde gerçekleştirmenin imkanı yoktur evet. Dedi. Yani çok açık bir şekilde söyledi. Mehdi zaten o üç vazifeyi gerçekleştirecek kişi. Değil mi? O evet. Zat yani o kişi. O üç vazife bu dönemde olamayacağına göre üstadın Mehdi olmadığı oradan anlaşılıyor
i̇şte
zaten.
O, evet o ikinci ve üçüncü vazifeleri göz ardı ediyorlar diyor evet. Üstad. Mesela Hüsnü Zan ediyorlar ama işte burada yanılıyorlar ve karıştırıyorlar diyor.
Evet. Ayrıca 1400 sene sonra geleceğini söylüyor. Hicri 1400'de geleceğini söylüyor biraz önce gördük. Değil mi? Çok önemli ikinci evet. Delil o. Ayrıca üstad vefat ettikten sonra geleceğini söylüyor değil mi? Kabrimizden onu seyrederiz diyor.
Tabii.
Değil mi? Öldükten sonra demektir o. Ben öldükten sonraki evet. Bir dönemde gelecektir demektir o. Bu da çok önemli bir delil. Bakın kaç tane delil veriyor. Ki ayrıca seyit olmadığını da bildiriyor. Yani
evet. Burada onu evet. Da izah ediyor.
Evet.
Biraz sonra diyor ki işte şimdi diyor bu zan diyor bana karşı diyor üstad. Bana karşı yapılan bu hüsnü zan diyor bir yanılmadır, karıştırmadır ve bir hatadır diyor.
Evet.
Fakat talebeler onda sorumlu değillerdir diyor. Çünkü ziyade hüsnü zan, bu derece çokça hüsnü zan eskiden beri cereyan ediyor. Süre geliyor, var ve itiraz edilmez. Ben de o kardeşlerimin pek ziyade hüsnü zanlarını, bu hüsnü zanlarını bir nevi dua ve temenni ve nur talebelerinin güçlü itikatlarının bir göstergesi olarak onlara ilişmezdim diyor. Yani üstad karışmıyordum diyor. Onları hani bir dua, bir temenni olarak alıyordum. Çünkü her insan Mehdi olmak ister ve öyle bir dua almak her Müslüman için çok büyük bir güzellik.
Siz istemez misiniz?
Elbette yani.
Tabii ben de isterim yani en fazla ister insan ama inşallah yani, tabii Mehdi kaderde kimse odur yani inşallah.
Tabii yani o hani bir güzellik olarak insanın kendisini evet. Öyle bilmesinden dolayı değil. Öyle bir hidayete vesile olan, hidayet bulmuş bir kişi olarak o güzel övülmüş bir Müslüman olmak itibariyle herkes o duayı temenni eder. Ve bütün Müslüman gruplarda, topluluklarda, geçmişte de, evvelkilerde de herkesin kendi şeyini, manevi önderini ne bu karşı bu derece hüsnü zan yapılmıştır zaten. Her toplumda, her evet. Toplulukta vardır. Çünkü arasında müceddidler vardır. Değil mi? Mesela Süleyman İlmi Tunağan Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri, evet. Muhammed Raşit Hazretleri yani böyle geçmiş de bütün Müslüman toplulukların manevi önderleri hepsi çok mübarek şahıslar. Evet. Hepsi hayatlarını vakfetmiş olan örnek şahsiyetlerdir.
Hepsi bir nevi Mehdi dolayısıyla.
Bir nevi evet. Yani üstad onunla açıklıyor. Evet. Dolayısıyla öyle bir hüsnü zanda bulunmaları, onu temenni etmelerinin talebelerinden daha doğal bir şey olamaz zaten. Olamaz, çünkü evet. Hakikaten de mücedditir. Mücedit özellikleri harikalar göstermiş bir şahıs olarak.
Evet.
Ama üstad diyor ki işte burada yanılıyorlar diyor. Aynı ve zaman, karıştırıyorlar evet. Diyor. Üstad kendi talebeleri işte. Evet. Ama ben onlara ilişmiyorum. Onlar da sorumlu değillerdir. Diyor evet. Sebeplerini de izah ediyor. Diyor ki ahirdeki yani sondaki son iki vazifesi gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller diyor. Yani imanı kurtarmak çok daha önemlidir. Bir kişinin imanı dünyanın imanı mahiyetinde olduğunu Kur'an ayeti de işaret ediyor. Fakat hilafeti Muhammediye yani Peygamber Efendimizin halifeliği ve İttihad-ı İslam ordularıyla, İslam ülkelerinin birliğinin getirdiği ordularla zemin yüzünde, yeryüzünde saltanat-ı İslamiye'yi sürdürmek cihetinde herkes de hususan avamda, hususan ehli siyasette, hususan bu asrın efkarında o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor. Yani İslam birliğinin kurulması, dünyada evet. İslam ahlakının hakim olması özellikle halkta diyor ve siyasetçilerde ve genel fikir olarak çok geniş gözüküyor diyor. Yani çok daha ehemmiyetli görünüyor diyor. Ve bu isim, yani Mehdilik, bir adama verildiği vakit bu iki vazife hatıra geliyor. Yani Mehdi'nin, Mehdi denince işte dünya çapında hakimiyet, İslam birliği, evet, esas bunlar akla geliyor diyor. Bu da siyaset manasını taşıyor tabii diyor. Belki de bir hotfuruşluk, gurur hatıra getiriyor, arzularını gösterir diyor. Ve eskiden beri ve şimdi de çok saf dil ve makamperest zatlar Mehdi olacağım diye dava ederler diyor. Yani kendilerini Mehdi ilan eden saf kişiler de vardır diyor geçmişte. Evet. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri bu üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi unvanını almamışlar.
Evet, bu çok önemli. Burada şimdi evet, açıklayalım. Evet.
Evet. Bediüzzaman kendisi için de bunu izah ederken geçmişte Mehdi zannedilen kişiler için de bunu söylüyor. İşte bu kişiler diyor her asırda gelirler diyor. Müceddittirler diyor. Bir nevi Mehdi'dirler diyor. Yani bir çeşit Mehdi'dirler. Büyük Mehdi'yi ayırıyor üstad. Büyük, evet, Mehdi, Hazreti Mehdi, Peygamber Efendimiz'in müjdelediği sallallahu aleyhi ve sellem, kendi soyundan olan Mehdi, Hazreti Mehdi.
Evet.
Bir nevi Mehdi, Mehdi'nin görevlerinden olan iman çalışmasını bir yönüyle yapan kişiler için telaffuz ediyor.
Evet.
Ve müceddit olarak bunu ayırıyor. Ayırıyor.
Şimdi evet, üstadın aslında söylediği çok önemli bir yönü daha var bunun. Üstad kendisine kadar olan zaman içerisinde, mesela diyorlar ya bazı kimseler, Mehdi gelip geçmiştir diye, Mehdi'nin kesin olarak gelmediğini bildiriyor değil mi?
Evet.
Hiç kimse diyor bu üç vazifeyi yapmamış, hatta bir vazifeyi bir yönüyle yapmıştır diyor. Kendisinin Mehdi olmadığını da çok net bir şekilde söylüyor. Benim zamanımda diyor bu üç vazifenin de imkanı yoktu diyor. Başka deliller de veriyor. Dolayısıyla Mehdi'nin ondan sonraki bir dönemde, yani o da Hicri 1400 diye tarih veriyor, geleceğini çok net olarak anlıyoruz buradan zaten, evet, böyle bu şekilde.
Evet, ve özellikle sizin dediğiniz seyitlik konusuna bahsediyor burada Üstad Hazretleri. Diyor ki ben kendimi seyit bilemiyorum.
Evet.
Yani Peygamber Efendimizin soyundan olduğunu bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, yani Peygamberimizin soyundan olacaktır diyor.
Evet.
Şimdi ben kendimi seyit bilmiyorum diyor.
Bilmiyorum, evet.
Evet. Ve başka, hayır, bir, evet, mesela başka bir yerde de Üstad Muhakemat isimli eserinde de şöyle diyor. Seyit olmayan seyidim ve seyit olan da değilim diyenler ikisi de günahkar.
Evet.
Ve duhul huruç, yani isyan, haram oldukları gibi. Hadis ve Kur'an'da dahi ziyade ve noksan etmek memnudur, yasaklanmıştır.
Evet.
Yani maşallah, burada seyit olmayan kişi seyidim diyemez, haramdır. Seyit olan da olmayan ben da değilim, evet, diyemez diyor Üstad. Evet. Bu da haramdır diyor.
Tabii.
Dolayısıyla, evet, kendisinin de seyit olmadığını açıkça ifade ediyor.
Evet.
Ve gelecek olan Hazreti Mehdi'nin de seyit olacağını,
evet,
söylüyor.
Hocamız şöyle bir şu açıklamayı da getirmiştir. Bu da önemli. Şimdi bu zamanda diyor seyit olduğunu bilmek mümkün değil diyor.
Evet.
Yani şunu söylemişti hocamız. Seyit de olabilir. Yani ama bu da bir şey değiştirmiyor. Zaten çok net delillerini veriyor neden Mehdi olmadığının.
Evet.
Zaten biz de anlıyoruz yani bunu. Üstadın bir delil vermesine de gerek yok. Üstad döneminde İslam hakimi oldu mu? Olmadı. Değil mi? Dünyada İslam hakimi oldu mu? Olmadı. İslam birliği kuruldu mu?
Evet.
Kurulmadı. Darwinizm, materyalizm susturuldu mu? Susturulmadı. Değil mi? Mesela en büyük bir hakimdir diyor şey için, Mehdi için.
Evet.
Mehdi yani yargılayan konumunda değil mi? Hakim konumunda olacak.
Evet.
Üstad öyle miydi? Değil mi? Binlerce mahkemede yargılandı bütün hayatı boyunca. Çok çileli bir hayatı oldu.
Evet.
Yani hiçbir yönden Mehdi'nin olmadığı zaten net olarak delillerle belli. Kendisi de söylüyor zaten bunu ama bu da çok önemli. Hiçbir şekilde onun değerini azaltmaz üstadın. Bin,
tabii,
yılın müceddidi, bu çileli muazzam hayatı ona olan saygımızı, sevgimizi kat be kat arttırıyor. Yani bunun Mehdi olup olmamasıyla ilgili bir konu değil. Takvası değil mi? Allah'a,
evet,
yakınlığı, o çileli hayatı zaten onun ne kadar üstün takva sahibi insan olduğunu ortaya koyuyor.
Tabii, kesinlikle.
Evet.
Biz de onu böyle saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle, coşkuyla kendisini yad ediyoruz, anıyoruz ve istifade ediyoruz.
Evet.
Değil mi? Ahir zamanın önemli derinliklerini, inceliklerini onun izahlarından alıyoruz, izah yapıyoruz.
Evet.
Hakikaten ona sevgimiz ve muhabbetimiz çok yüksek. Sayın Adnan, evet, Oktar'ın da aynı şekilde.
Evet.
Yani hem ifade ettiği gibi daha evvel,
tabii,
kendisinin birçok kere.
Bakın şu çok önemli. Mesela Allah'ın izniyle inşallah bütün alametler onu gösteriyor. Hazreti Mehdi geldi inşallah. Değil mi? Çıkışı,
tabii,
çok yakın. Çünkü
1400.
Çok net yani inşallah. 1400'de gelişi ve bütün 150'den fazla alamet gerçekleşti ve günlük olaylarda zaten İslam'ın hakimiyetine ve Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın değil mi? Birlikte İslam'ın hakim oluşuna gidişatını çok net olarak ortaya koyuyor hakikaten bunu. Biraz aklı olan bir insan zaten bunu anlar. Üstad Said Nursi bu dönemde yaşamadığı halde, Mehdi'yi görmeyeceğini bildiği halde, değil mi? O çilelerin içerisinde Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlamak için çok büyük bir gayret ve mücadele vermiş. Bakın günümüzdeki evet. insanlar için, yani bizim için çok büyük bir örnek bu. Biz inşallah Allah'ın izniyle, değil mi? Ömrümüz yani çok az bir zaman kaldı. Birkaç yıl, 3-5 senelik bir zaman kaldı belki Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkmasına. Böyle bir dönemde burada yaşadığımıza göre, Hazreti Mehdi'nin olduğu bir ortamda, ahir zamanda inşallah, İslam'ın dünya hayatını görecek değil mi gençlerimiz? Büyük bir kesim inşallah, dünyadaki milyarlarca insan buna şahit olacaklar. Demek ki çok daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Yani üstad değil mi, kendi yaşamadığı bir dönemde diyor ki 1400 sene sonra gelecek diyor. Bu ben Hicri 1300'deyim diyor. Yani o vefat ettikten sonraki gelecek evet. bir Mehdi için zemin hazırlamış. Öyle gayret etmiş değil mi? Bu evet. çalışmaları yapmış. Yani yüzlerce sayfa sırf buna yönelik zemin hazırlıyorum diyor. Ve ben onun piştel bir neferiyim diyor. Bakın bu çok önemli. Evet. Kendi yani kendi evet. sözleriyle.
O büyük
kumandan demek ki diyor, evet. biz onun döneminde yaşıyoruz. Zaten Mehdi ile birlikteyiz. Çok daha fazla gayret edip Mehdi'ye Tabii. yardımcı olmamız gerekiyor. Hazreti Mehdi'ye.
Evet. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden olan Seyit Salih Özcan bir gün işte beraberken üstadın yanındayken üstad çağırttırmış onu. Bir başka konu varmış. Onunla ilgili kendisine bir şey söyleyeceğini zannetmiş. Tam üstadın karşısına çıktığında oturduğunda bir mektup getirmişler. Bir Nakşi Şeyhi Üstad Hazretlerine Mehdi ile ilgili soru sormuş. Onunla ilgili izahat isterken Üstad Hazretleri Salih Özcan'ın başına dokunarak vurarak keçeli keçeli demiş. Ben göremeyeceğim ama sen göreceksin Mehdi'yi demiş.
Maşallah evet.
Evet yani Seyyid Salih Özcan Hazretleri bunu anlatmıştı
internette de vardı,
vardır. Evet, www.harunyahya.tv'de harunyahya.org'da vardır kendisi.
Bu da bir ayrı delil mesela değil mi?
Yani, evet, evet yani Sungur abi daha keza hocamız evet. ondan daha evvel bahsetmişti 80'li yıllarda. O zaman camilerde bir araya gelirken hocamız ve arkadaşları hepimiz ben de vardım. Nusretiye Camii'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. Sungur abi gelmişti. Hocamızla tanışmıştı, görüşmüştü. İsmini sormuştu. Böyle ahir zamandan bahsetmişti. Yani üstadın mesela hocamız ona soru sormuş. Nasıl anlatıyor? Üstad mesela Sungur abi demiş ki nur talebesi olacak demiş
hocamız
evet. Sungur abiye Hazreti Mehdi için. Yok yok kardeş demiş. O bambaşka biri olacak
evet.
demiş mesela Sungur abi. Dolayısıyla Sungur abi de üstadımızın anlattığı şeylere vakıf olan bir kişidir. Evet. Seyit Salih Özcan da öyle.
Yani nur talebesi olmayacağı anlaşılıyor bundan zaten.
Evet ama Risale-i Nur'u bir program yapacağından ona ne kadar değer verdiğini, ne kadar sevdiğini de anlamış oluyoruz.
Tabii.
Dolayısıyla.
Ayrıca hadislerde şu da var. Yani Mehdi'nin boynunda kimsenin biatı olmayacaktır diyor. Yani Mehdi'nin buradan hiçbir tarikate değil mi? Cemaate mensup olmayacağını anlıyoruz.
Evet.
Mehdi bu bambaşka bir ifadesi de zaten onu teyit eden nitelikte. Zaten ama peygamberimizin hadisi açık bir şekilde söyleniyor. Mehdi'nin hiçbir şekilde biatı boynunda olmayacak. Yani hiçbir cemaate, tarikate bağlı olmayan biri olacağını ve ümmi olacağını da anlıyoruz. Bir hadiste de zaten Arapçayı mesela pek bilmez diye geçiyor bu evet. şekilde. Bu şekilde zaten peygamberimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiş.
Evet aynı zamanda Hazreti Mehdi için velayet yolu ve nübüvvet yolu olarak iki yol vardır. Velayet yolundan olmadığı, nübüvvet yolundan olduğu söylenir hadislerde, evet. hadis-i şeriflerde. Yani nübüvvet, nebi, peygamberler yolu gibi. Yani kendinden velayet yolu başkasından el alarak, başkası tarafından yetiştirilerek tarikatlarda, o güzide topluluklarda olduğu gibi o da güzel bir yoldur, o da makbul bir yoldur.
Evet.
Yani bir kendini Allah'a vakfetmiş, güzel bir şeyhten el alarak o yolda gitmek ve sonra da şeyh olmak mesela. Evet. Bu da veli yolu, güzel bir yol. Ama Hazreti Mehdi nübüvvet yolundan. Yani evet. peygamberler gibi hiç kimseden el almadan, hiç kimsenin talebesi olmadan, hiç kimse tarafından yetiştirilmeden kendi kalbine gelen ilhamla, kendi araştırıp bulması ve Allah'a olan yakınlığıyla geliştirdiği o imanla, Allah'a olan sevgisi, muhabbeti, coşkusuyla verilmiş vehbi ilimle ona
evet.
Allah'ın ilhamla yönlendirdiği kendini yetiştiren, Allah'ın yetiştirdiği bir şahıs. Evet. Yani Mehdi inşallah.
Evet, mesela Üstad da biraz önce gördük, onu söylüyor zaten. En büyük bir müştehit, değil mi? Mürşit, Kutbu Azam, Hakim ve Mehdi.
İsterseniz okuyayım bu alıntıyı.
Evet, onu okuyalım.
Tamam.
Evet.
Mektubat 411-412'de sayfa şöyle diyor Üstad, Mehdi'yi tarif ederken. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında. Elbette en büyük bir müştehit. Yani ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi. En büyük müştehit.
En büyük İslam alimi.
Evet.
Olmuş oluyor.
Hem en büyük bir müceddit. Her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici. Hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, doğru yolu gösteren kişi. Hem Kutbu Azam, Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi.
Maşallah.
Olarak bir zat-ı nuraniyi, nurani bir zatı gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den, Peygamber Efendimiz'in sallallahu soyunlar olacaktır.
Zaten şimdi bu bilgi ışığında ve hadislerin hadislerde bildirildiği şekliyle şunu anlıyoruz bir kere. Hazreti Mehdi bu hadislerde bildiriliyor. Bütün mezhepleri kaldıracak. Yani hem mezhep imamlarının üstünde olmuş oluyor, değil mi? En büyük müştehit olduğuna göre.
Evet.
Bütün mezhep imamlarının üstünde olmuş oluyor. Mezhepleri kaldırıyor. Dini aslına, yani asr-ı saadet döneminde olduğu gibi, değil mi? Peygamberimiz döneminde olduğu gibi aslına döndürüyor. Yani dolayısıyla bütün tarikatlerin, değil mi? Ve şeylerin mezhep imamlarının üstünde oluyor ve mezhepleri kaldırıyor.
Evet. Zaten o bir mezhep sahibi olmuş oluyor. Yani Kur'an'ın mezhebi.
Evet.
Ve herkes de ona tabi olmuş
ona
oluyor.
Tabi
dolayısıyla
oluyor.
Tek mezhep olmuş oluyor. Bütün mezhepler.
Evet.
Mehdi'nin mezhebi. Yani Kur'an'a, İslam'a, sünnete tabi olmuş oluyorlar,
evet,
inşallah.
Allah da biraz dediğiniz gibi özel vehbi ilimlerle donatıyor onu. O yani çok ayrıntılı olarak anlatılıyor, değil mi?
Evet.
İnşallah kimsenin sahip olmadığı, çok özel bir, hatta kimsenin bilmediği özel bir iliminin olduğu, vehbi ilimlerinin olduğu, değil mi? Çok hikmetli olduğu. Mesela şey ederken ahkamda masum olduğu, bir karar verirken delil ve şahite ihtiyaç olmadığı, varlıkların sınıflarını bildiği, insanları tanıdığı, değil mi? Görevlendirdiği kişileri iyi bildiği,
evet,
işi sıkı tuttuğu zaten bildiriliyor hadislerde,
evet,
çok
evet,
net
maşallah
bir şekilde. Maşallah.
Bunları teker teker incelersek, mesela en büyük bir müştehit diyor Mehdi için. Şimdi bu çok önemli bir konu. Şundan, yani ihtiyaç duyulduğunda, ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bu devirde ihtiyat kapısı açıktır. Ama diyor girmeye 6 mani vardır diyor. Yani 6 tane engel vardır diyor ve teker teker onları sayıyor. Yani kendi devrinde ihtiyat kapısının açık olmasına rağmen ihtiyat edilemeyeceğini sebepleriyle izah ediyor. Ve kendisi de hiçbir konuda ihtiyat etmiyor Bediüzzaman Hazretleri. Zaten
evet,
Şafii mezhebine,
evet,
mensup olan bir kişi. O Hazreti Şafii mezhebinin şeylerini yerine getiriyor. Hayatında onları pratikte yaşayan. Dolayısıyla kendi bir mezhep kurmamış ve hiçbir zaman da bir hüküm ortaya çıkarmamış.
Evet.
Bir hüküm koymamış, ihtiyat etmemiş bir kişi. Hazreti Mehdi için de o en büyük müştehit olacak diyor. Yani ihtiyat eden, hüküm veren kişi olacaktır diyor.
Maşallah.
Ve bugüne kadar da böyle bir ihtiyat yapılmamış şimdiye kadar.
Evet.
Bediüzzaman Hazretleri de dahil olmak üzere. Ve en büyük bir müceddit diyor. Yani tek yenileyici. Her devrin ihtiyaçlarına göre ders veren kişi.
Evet.
En büyük bir müceddit.
Müceddit, evet.
Mesela Üstad kendi de müceddit. Yani Allah'ın görevlendirdiği her yüzyıl başında gelen görevli şahıslardan biri.
Evet.
Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de bir müceddit. Değil mi? İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, bu hazretler de müceddit.
Evet.
Fakat Üstad en büyük bir müceddit diyor. Yani
evet,
Hazreti Mehdi'yi
hepsinin
üstünde olan bir müceddit olarak addediyor. Kendisi,
evet,
de dahil olmak üzere en büyük müceddit olacaktır diyor. Hepsinden önde olacaktır demek istiyor yani. Hem hakim, demin bahsettiğiniz konu.
Evet.
Yani mahkum olmayacak, hakim olacak. Yani
evet,
adaletle hükmeden.
Hükmeden, evet.
Adaletle hükmeden bir kişi olacak. Bediüzzaman Hazretleri de mübarek 30 yılını mahkum olarak geçirdi. Şanlı, şerefli Hazreti Yusuf gibi,
evet,
hatta Medrese-i Yusufiye denir.
Maşallah.
Orada da birçok irşatta bulundu.
Evet.
Oraya girmiş olan insanları irşat etti. Oraları güzelleştirdi. Ama mahkum oldu. Yani hakim olmadı.
Evet.
Kendi döneminde.
Olmadı.
Ama Mehdi,
evet,
için hakim olacaktı.
Hakim olacaktı.
Evet. hem mürşit hem kutbu azam. Yani Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi. Kutbu azam o dönemin en büyük kutbu olacak. Yani maşallah. En büyük manevi lideri maşallah, olacak evet. Yani inşallah.
Hatta tabii Mehdi'nin durumunun bize iyi gösteren delillerden bir tanesi de bunu hocamız açıklamıştı. Hazreti İsa ulul azm bir peygamber. Değil mi? Allah'ın ulul azm bir peygamberi. Doğru. 2000 sene sonra geliyor çok büyük bir mucize ve müjde inşallah. Geldiğinde ama o da Hazreti Mehdi'yi imamlığa geçiriyor. Yani evet. O da ona biat ediyor, tabi oluyor inşallah. Bu da Hazreti Mehdi'nin konumuyla ilgili ayrı bir delil olmuş oluyor maşallah. Değil mi?
Namazda evet. Onu omuzlarından iki elinden iterek namazda şey geçir. Sen bu şeylerin hani önderisin diye o şekliyle de göstererek.
Evet ve, maşallah. Evet, nezaketiyle Hazreti Mehdi de nezaketiyle geri çekiliyor ama o tekrar evet. iterek imamlığa geçiriyor. İkisinin birlikte namaz kıldığı bir dönem. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor bunları anlatınca inşallah.
İnşallah.
Çok büyük müjdeler. İnşallah Allah orada olmayı, birlikte olmayı nasip eder böyle. O İnşallah. Dönemi yaşamayı nasip eder. Hakikaten hızla yaklaşıyor ve bütün alametleri de hazır yani inşallah böyle. Önümüzdeki yıllarda Allah'ın izniyle değil mi? Özellikle inşallah gençler böyle fazlasıyla yani bütün o hakimiyet dönemini inşallah görecekler. İslam'ın hakim olduğu dönemi.
Bahsettiğiniz konunun hadisi geldi önüme. Onu okuyayım isterseniz. Ebu Rafi'den rivayet edilmiş. İmam Şarani ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri Bedir yayını bir sayfa 495-496 şöyle. İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde Beytül Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada bir de bakarlar ki Meryem oğlu İsa sabah vaktinde inmiştir. Mehdi Hazreti İsa'yı öne geçirmek için arkaya çekilir. Hazreti İsa onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki geç öne namazı kıldır.
Maşallah.
Zira kamet yani namaza başlama işareti senin için getirilmiştir.
Maşallah.
Diye öne geçiriyor Hazreti Mehdi.
Maşallah.
Evet işte Üstad Hazretleri onu da söylüyor. O hem vezir olması Mehdi'ye ayrı bir konu hem de burada diyor Mehdi Hristiyanlığın Müslümanlığa dönüşmesi, Müslümanlığa Hazreti İsa'nın Müslümanlığa tabi olması, Kur'an'a tabi olması. Dolayısıyla buna da işarettir diyor Bediüzzaman Hazretleri inşallah.
Maşallah işte o çok tabii çok büyük olaylar aslında bunlar böyle. Yani bazı kimselerin çok değişik yani bu kadar alameti görüp de hala Mehdi gelmeyecek, yok şahsı manevidir, ileride gelecek, gelmiş geçmiştir gibi iddialarda bulunmaları çok art niyetli. Evet. Çok cahilce tabii açıklamalar bunlar olmuş oluyor. Bu izahların doğrultusunda. Tabii insan bu bilgilere ulaşmamış olabilir. Bilmiyor olabilir ama duyduktan sonra tabii zaten inansa da inanmasa da insanlar için değil mi? Bu Allah'ın kaderi. Yani mutlaka olacak. İslam hakim olacak. Allah peygamberimiz İnşallah. Vesile ederek değil mi? Bu bilgileri veriyor ahir zamanla ilgili evet. hadislerde. Hepsinde gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela üstadın izahları da öyle. Çok delillere dayalı. Çünkü üstad şunu söylüyor zaten. Ben görmediğim bir şey anlatmam diyor. Üstadım bütün söyledikleri gerçekleşmiş.
Evet.
Bütün değil mi? Yani kabrinin kaybolmasından, vefat edeceği zamandan tutun değil mi? 1971'de olacak olan olayları 81, 91, 2004, 2001, 2011 tamamını vermiş ve hepsi oluyor, olmuş. Bu neyi gösteriyor? Demek ki diğer söylediklerinin doğru olduğunu gösteriyor inşallah çıkacağını. Ve
evet,
ben görmediğim bir şeyi de söylemem demek de zaten açıkça yani evet. oldukça açık bir şekilde söylemiş oluyor zaten.
O bahsettiğim konunun alıntısı şu şekilde. Şualarda sayfa 587. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam gelir. Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, uyar, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka birleşmeye ve hakikati Kur'aniyenin metbuiyetine yani Kur'an hakikatlerine uyulmasına, tabi olunmasına ve hakimiyetine işaret eder.
Maşallah.
Üstad. Evet. Yani bu Bediüzzaman'ın bu sözlerinde
evet.
Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bahsi geçen hadisinde anlatılanların açıklaması yapılmış. Hazreti İsa'nın namazda imamlığı Hazreti'ye vermesinin Hazreti Mehdi'nin üçüncü görevi olan Hristiyan dünyasıyla yapacağı ittifakın Hristiyan dünyasının Müslümanlığa dönmesi ve Kur'an'a tabi olmasıyla sonuçlanacağını açıkladı.
Maşallah. İsterseniz toparlayalım. Çünkü son birkaç evet. dakikaya girdik. Hakikaten çok büyük müjdeler yani bu anlatılanlar. Allah'ın izniyle çok özel bir dönemde yaşıyoruz. Yani ahir zaman, ahiretten önceki öyle başlamıştık zaten, açıklamıştınız. Ahiretten önceki son dönem. Çok büyük müjdeler olarak verilmiş Peygamberimiz tarafından, değil mi? Diğer İslam alimleri tarafından, mesela İmam Rabbani'nin yönelik, ahir zamana yönelik izahları var hadisler doğrultusunda. Üstad Said Nursi en geniş kapsamlı açıklayan büyük İslam alimi, son 1000 yılın büyük İslam alimi. Evet. Çok detaylı olarak bildiriyor inşallah. Görmediğim bir şey söylemem diyor. Çıkması, söylediklerin bugüne kadar çıkmış olması, bundan sonrakilerin de çıkacağını çok açık bir delili olmuş oluyor inşallah. Böyle bir özel dönem geliyor. Hazreti Mehdi'nin geldiğini anlıyoruz bir kere çok net olarak. Evet. 1400 deniyor. Hicri 1400, 1980 demek. 1980'de Hazreti Muhammed, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bildirdiği gibi İstanbul'da çıktığını anlıyoruz. Çünkü Medine diyor Hazreti. Hangi Medine diye Peygamberimize soruyorlar. Konstantiniye diyor yani o zamanki ismiyle İstanbul'u bildiriyor. 150'den fazla alamet gerçekleşmiş. Hazreti İsa'nın ortaya çıkışına çok yakın olduğunu anlıyoruz bunlardan inşallah. Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde İslam'ın hakim olacağını anlıyoruz. Deliller onu gösteriyor inşallah. Bütün i̇nşallah. Alametler onu gösteriyor. Çok heyecan duyulması gereken bir dönem inşallah. Hızla geliyor. Ben bu arada tekrar hocamızın bu akşam saat 12.30'da yani yaklaşık 45 dakika sonra bir Amerikan radyosu olan KURV harfleriyle bakın www.kurv.com adresinden Listen Live bölümüne tıklayarak Türkçe tercümeli tabii İngilizce sanmasınlar sadece. Türkçe tercümeli olarak dinleyebilirler. İslam terör lanetler konusundan özellikle bahsedilecek ve röportaj yapacak olan kişi de emekli bir albay aynı zamanda. Hmm. Dolayısıyla isteyenler bunu siteden dinleyebilirler. harunyahya.tv sitesinden de izleyebilirler bu radyo röportajını aynı zamanda. Senin de son söyleyeceklerini alalım ondan sonra da müsaade isteyelim izleyicilerimize.
Müslüman kardeşlerimiz Mehdi'yi müjdelesinler. Peygamber Efendimiz'in bizi müjdelediği ve müjdeleşin dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Nurcu kardeşlerimiz ve nur talebesi abilerimiz de Hazreti Mehdi'ye iştiyakla beklesinler. Bediüzzaman'ı ne kadar sevip ortaya çıkaracağını, Bediüzzaman'ı parlatacağını da bilsinler. Bu müjdeleye onlar da katılsınlar.
İnşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz inşallah. İnşallah en yakın zamanda Türkistan Birliği kurulur. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa inşallah nüzul ederler ve İslam dünyaya hakim olur. Bu duayı hepimiz yaptığımız takdirde, istediğimiz takdirde zaten bu hemen kendiliğinden olacaktır inşallah. Allah'ın dilemesiyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.